Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delileri programımıza hoş geldiniz. Oktur Hocam ve Onur Hocam'la birlikteyiz. Bugün de inşallah güzel konulardan bahsedeceğiz.
İnşallah.
Neler var Oktur Hocam?
Kunduzlarla başlayalım mı inşallah? İman hakikati.
İnşallah.
Baraj yapmak insanın çok zor son dönemlerde başarabildiği bir şey. Baraj yapmak. Kunduzlar milyonlarca yıldır yapıyor ve mükemmel bir şekilde yapıyorlar. Şimdi onunla ilgili filmimizi izleyelim.
Bu gördüğünüz küçük göl bir süre önce çok daha farklı bir yerdi. Daha doğrusu burada yakın zamana kadar bir göl yoktu. Kuru toprağın üzerinde sert çakıllar uzanıyordu. Ama çok çalışkan bir grup işçi, çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular. Bu çalışkan işçiler, kunduz adı verilen bu sevimli hayvanlardı. Evleri kendi çabalarıyla oluşturdukları bir gölün kenarında yer alır. Kunduzların hikayesi bir erkek bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti evini akarsuyun üzerinde yapacaktır. Ama bu iş için önce akarsuyun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını onlar da kullanırlar. Baraj inşa ederler. Baraj inşaatine başlamak için önce malzeme bulmak gerekir. Malzeme ağaç kütükleri ve dallarıdır. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Asıl uğraşları ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı ağaçları öyle bir kemirirler ki işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir. Ağacın kesilip devrilmesi inşaatın henüz en kaba kısmıdır. Kunduzlar daha sonra bu ağaçları tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar. Tüm bu işler sırasında kullandıkları tek araç elleri ve ağızlarıdır. Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde ortalama 400 ağaç devirir. Akarsuyun uzağında kalan ağaçları tek tek dallarına ayırır ve sonra da bunları sürükleyerek barajlarına götürürler. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da ağaç dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar. Sürekli kullandıkları bu ön dişler aşınır ve zaman zaman da kırılır. Ancak kunduzun çenesi bu işe uygun olarak yaratılmıştır. Kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli olarak uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerini de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzların vücutları ise suda yüzmelerini kolaylaştıracak bir tasarımla yaratılmıştır. Ayakları perdelidir ve bu sayede suyu kolayca itebilirler. Arka kuyrukları ise dev bir palet gibidir. Bu sayede suyun içinde çok rahat bir biçimde yüzerler.
Evet, maşallah. Çok mucize yani böyle ayrıt bir için. Her kunduz bunu yapıyor. Hiçbiri birbirine öğretmediğine göre, dünyanın her tarafındaki kunduzların hepsi bu barajı yapabildiğine göre Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Zaten mesela bir ayrıntı olarak da, detay olarak da dişleri de buna uygun. Çünkü kırılan diş, yıpranan diş hemen yenisi geliyor. Aynen devam edebiliyor. Yüzmeye uygun vücut yapısı maşallah. Hepsi Allah'ın yarattığının, yani kunduzu yaratan Allah olduğunu, bütün canlıları Allah yarattığını, Allah'ın yarattığını çok net delilleri inşallah. İnşallah. Çok gösteriyorlar. Yani baraj yapmak benim diyen yapamaz. Adam mühendis oluyor. O da yetmiyor. Onun üzerine özel ihtisas gerekiyor baraj yapabilmek için.
Evet.
Ama normal yapıyor. Mesela ağacı kemiriyor. Hep ağaç
suyun tarafına doğru düşüyor. Bu da bir akıl. Değil mi? Ağacı kemirir gene alakası yerlere düşer. Sabırla çalışıyorlar böyle. Israrla değil mi? Onları tek tek toplayıp bayağı bir zaman alıcı bir şey böyle. Emek gerekiyor. Onu oraya getirip böyle sevimliler üst üste yiyip baraj yapıyorlar. Maşallah.
Tüm şeyleri ona göre yani yaratılmış. Özellikleri. Evet, yani dişinin mesela yapısı o ağacı parçalayıp düşürmeye yönelik yaratılmış. Düşerken de böyle anlıyor düştüğünü, hemen uzaklaşıyor tersi yönde. Onun haricinde mesela su altında yüzüyor. İşte kuyruğu ona göre yaratılmış, palet gibi ayakları ona göre perdeli yaratılmış. Ondan sonra yönünü mesela ayaklarıyla yön veriyor, kuyruğuyla hızlanabiliyor. Yani tam her şeyi olması gerektiği gibi yaratılmış. Bu kademeli kademeli milyonlarca sene içerisinde oluşmamış. Bu canlı hayatını sürdürebilmesi için zaten bütün bu özelliklerinin bir anda olması gerekiyor. Biz de zaten evet, bu canlıda bunu görüyoruz.
Biz de yani kademe kademe evrimizden iddia ettiği sadece DNA'sal boyutta bir şey. Yani DNA'da sözüm ona değişikliklerin olduğunu iddia ediyorlar. Yani öyle bir konu yok da atıyorlar yani. Fakat DNA ile olacak iş değil zaten bu kunduzun yaptığı. Çünkü bir beceri, bir akıl, orada bir proje, orada bir bilgi, orada bir mühendislik, tamam mı? İcrası var değil mi? İnşaat var orada. Ya inşaatı insanoğlu yapamıyor. Yapmak için eğitim alması gerekiyor. Kunduz ne alaka? Doğar doğmaz çıkıyor oradan hemen inşaat yapmaya başlıyor. Ağaç kemirmeye başlıyor. Ağaçları da mevsimi geldiği zaman ama yani onun da bir zamanı var. Özellikle o zamanda tutup inşaat yapıp baraj yapıyor. Şimdi orada başından sonuna kadar ilham hareket ettiği çok belli inşallah. Yani ona o bilgiyi öğretenin var, bir öğretenin var olduğu, o bilgiyi öğretenin de hem kunduzun hem de bütün canlılara hakim olan bir güç olduğunu bize gösteriyor bütün bu yaşadıklarımız, gördüklerimiz. Şimdi bir tane daha örnek göstereceğim ben. Şimdi videomuz var burada karşımızda. Bu sinek kuşu. Bu kırmızı bir şerbet o. Eline böyle koymuşlar. Büyüklüğünü görmesi için özellikle bu videoyu gösteriyorum. Sinek kuşu denilen canlı dünyanın en küçük kuş grupları oluyor. Özellikle 1.8 gram ağırlığındaki bazı türleri var. Bunlar dünyanın en küçük kuşu olarak nitelendiriliyorlar. Şimdi özelliği şu, kimi türü 15, kimi türü ise saniyede 100 defa kanat çırpabiliyor. Bak, 15 veya yaklaşık 100 defa kanat çırpabiliyor kimi türü. Saniyede, bir saniyede 100 defa kanat çırpması mümkün oluyor.
Zaten sinek gibi.
Evet, onun için böcek kimse yani sadece böceklerde bu kadar hızlı hareketlere görülebiliyor. Ama bu tip böyle omurgalı canlılarda ilk defa gördükleri için çok şaşırmışlar. Bu mesela şu an şeker veriyor değil mi eline? Orada şekerli bir sıvı var. Onu içince o metabolizması onu metabolize edip oradaki enerjiyi alıp kullanabiliyor. Çok güzel. Yani bir sinir sistemi var tamam ama ihtiyaç olan enerji miktarını kıyaslandığında çok çok muazzam bir enerji ihtiyacı var orada. Yani dakikada 100 defa kanat çırpacak ve havada sabit duracak. Kıpırdamıyor bakın. Havada sabit durmasının saniye yanı sıra, evet, saniyede 100 defa kanat çırparken kafanın sürekli sabit durduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda da geri uç manevra yapabiliyor. Yani sağa doğru uçabiliyor, sola doğru uçabiliyor. Aşağı eğilim hareketi yapabiliyor, yukarı eğilim hareketi yapabiliyor. Tam bir sivrisinek veya normal sinek gibi çok ileri derecede uçma tekniğine sahip.
En iyi uçucu kuş olarak gösteriliyor.
Evet.
Yani en iyi uçan kuş olarak gösteriliyor.
Ya böceklerin kapasitesinde, böceklerin yapabildiği birçok şeyi yapan omurgalı canlı olarak bunu gösteriyorlar. Şimdi ağır çekimde bir videosu daha var. Onu da biraz şimdi göstereyim. Dikkatini çekmek istedim. Özel bir aslında özelliği
kafası
var.
Şimdi, milim onu kıpırdamıyor.
Söyleyeceğim. Efendim?
Kafası milim kıpırdamıyor havada dururken. Çok evet. Üstün bir teknolojisi var.
Şimdi bakın bu da ağır çekimdeki bir videosu. Şöyle getirelim. Evet. Şimdi sahnede 100 defa kanat çırpması için çok özel bir kamera tekniği kullanmışlar. 600 FPS'lik bir kamerayla, bu çok çok özel bir kamera. Sahnede 600 kare çekiyor kamera. Ya bir sahnede 600 tane resim oluşturabiliyor.
Ya o hayret sahnede, yani şu hareketi evet. Saniyede o kadar
şimdi
yapması.
Şimdi dikkat edin, kafası hiç kıpırdamıyor yalnız. Bu çok muazzam bir teknoloji var.
Gagası da, milimetrik duruyor bakın hiç
kıpırdamıyor. Evet. Yani havada sabit yakıt nakli yapan uçakların sabit dururlar ya, durmaya çalışırlar, zorlanırlar. Sahnede 100 defa çalışan bir motor var kanadında. Kanatların hareketlerine bakıldığında, kanatlarını ileri doğru çırptığında ağırlığın %75'ini, geriye doğru çırptığında da %25'ini kaldırdığını ortaya koymuşlar. Yani böceklerdeki gibi böyle kanadını yukarı kaldırırken de kendi ağırlığını kaldıracak yönde bir kuvvet oluşturuyor. Hava akımı oluşturuyor. Bu da çok özel bir teknik. Ve bunun yanında sadece sinek kuşlarına özgü bir özellik var. Doktor hocam, kendi böbrek sistemini, süzme sistemini durdurabiliyor. Anında duraksatabiliyor ve metabolizmasını süper yavaşlatabiliyor. Kalp atışı ne kadar? Dakikada 1260 tane. Dakikada 1260 tane kalp atışı var. Sırf kalp bir kere zaten çok fazla enerji tüketiyor. Bu hayvan yiyecek sıkıntısı çektiği zaman, bulamadığı zaman veya gece uyurken ne yapılıyor diye bakıldığında metabolizmasını çok çok yavaş formlara kadar indirip kalp atış sayısını 80'e kadar düşürdüğü tespit edilmiş. 1260'tan 80'e kadar kalp atışını düşürüyor ve normal uçuşu esnasında mesela şu an çok hızlı bir şekilde metabolizması ne yapıyor?
Dilini
efor sarf ediyor. Bu neyi gerektiriyor? Kanında sürekli enerji olmasını gerektiriyor. Şeker olmasını gerektiriyor. Tuz olmasını gerektiriyor. Ve bu efordan dolayı vücut ısınınca ne oluyor? Su kaybı meydana geliyor. İşte su kaybını, tuz kaybını ve şeker kaybını minimuma indirmek için sadece sinek kuşlarına has bir teknoloji var. Sadece sinek kuşlarına özel bir teknoloji var. O da böbrekteki süzme işlemini duraksatıyor, durduruyor. Yani oradaki filtreyi kapatıyor. Dolayısıyla kandan dışarı, vücudun dışına herhangi bir malzemenin çıkışı engellenmiş oluyor. Bu durdurma yeteneği, bu durdurma özelliği bütün canlılar aleminde sadece sinek kuşlarında var.
Çünkü metabolizma çok yüksek. Ama şöyle bir kıyaslama evet. Yapalım. Tam anlaşılmamış olabilir. Mesela bir insanla kıyaslayalım. Şimdi insanda dakikada 70-80 kere atıyor kalp.
Kalp, evet.
1260 kere atıyor. Bu eğer insanda böyle bir şey olsaydı diyorlar. O zaman insanın, bilim adamları söylüyor bunu. İnsanın vücut ısısı 385 dereceye çıkardı, yanardık. Yani 100 derece yani 385 evet. Derecede cayır cayır anında yanar, kül olurduk. Böyle bir enerji elde edebilmek için diyorlar, bunun sarf ettiği enerji oranla bir insanın günde 1300 tane hamburger yemesi gerekirdi maşallah. Yani Allah hakikaten çok yaratılış mucizesi, çok güzel, bir de çok ufak.
Gösteriyor.
Ha, gördük yani saniyede 100 kere kanat çırpıp veya 80 kere kanat çırpıp nasıl aynı noktada durabilir? Ve milimetrik duruyor. Yani gagasının ucuna baktığınızda hiç kıpırdamıyor. Havadaki nokta asılı duruyor böyle.
Sanki orası resim, diğer taraf videoymuş gibi duruyor.
Ya bu evet, bir, nasıl bir ayarlama bu? Yani onun sayısını ve dozunu öyle bir ayarlayabiliyor ki durabiliyor. Veya saatteki hızı 90 kilometreye çıkacak kadar da hızlı uçabiliyor aynı zamanda. Öyle bir sürete de erişebiliyor. Bunların evet, hepsi maşallah. Yani maşallah Allah'ın sonsuz sanatının delilleri.
Ve çok çok estetik maşallah. Böyle fosforlu çok güzel renkleri var. Yani
bir de o simetri, değil mi? Estetiği de çok güzel maşallah.
Evet yani her yıl bak şu an maşallah nasıl parlıyor renkler. Fosforlu ve güzel böyle sevimli şey.
Gagası maşallah. Da tam o uzunlukta olması gerekiyor. Normalde gagası bir serçe gibi olsa mümkün değil, çiçeğin içindeki özü alması mümkün değil.
Mümkün değil.
Ve yaşayamaz.
Yani, evet, yaşamını devam ettirmesi de mümkün değil.
Ya bakın ne kadar uyumlu yaratılış değil mi? Her yönden. Yani dışarıya olan uyumu, böbrek sistemine olan uyumu, kalp de öyle. Yani 1260 kere bir kalp nasıl atar? Atıyor ama Allah'ın dilemesiyle.
Mesela insan metabolizmasına kıyaslayacak olsak 1260'tan 80'e düşürüyor kalp atış hızını. Neredeyse 120'de 12'de 1'ine düşürüyor. İnsan kalbi 80 defa atıyor. 12'de 1'ine düşürse dakikada 6 kalp atışı demektir. Bu insanın ölümü demektir. Yani insan 6 kalp atışına kadar vücudunu yavaşlatamaz hiçbir zaman.
6 kalp atışı değil. İnsanın kalp atışının zaten alt sınırı bellidir. Yani 60'ın altına inmeye başladığı zaman orada artık yavaş yavaş başlar böyle olaylar.
İşte bütün bu sistemler bize neyi gösteriyor? Sinek kuşlarının kendisine özgü, çok özel bir yaratılışla Allah'ın onu yarattığını gösteriyor. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi dış görünümü sadece benziyor diye bütün metabolizmasının da, değil mi, benzemesi gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki öyle bir konu yok. Sadece onlara özel bir böbrek sistemi var. Sadece onlara özel kanat çırpma sistemi var. Ve muazzam, uyumlu, estetik, süper ileri teknolojik bir yapı maşallah. Her yönüyle harika. Allah'ın bize kendi gücünü ve sanatını gösterdiği bir yaratılış harikası.
Ne diyor evrimciler? Bu dinozordan evrimleşti diyor. Yani. 10 tonluk dinozordan bu kuş çıktı diyor. Yani kepazeliğin boyutu yok. Zaten şey diyor. Emel Fedüçe var. Bunların ağababası. Dünyanın en ünlü ornitoloğu. Yani uçuşun kökenini araştıran ve darwinist. Dünyanın en ünlü darwinistlerinden biri. Kuş bilimci. Yani kuşların nereden geldiğine bakıyor. Evrim gözüyle bakıyor. Adam diyor ki kuşların diyor dinozorlardan evrimleştiği iddiası diyor 20. yüzyılın diyor en büyük utancı olacaktır diyor. Evet. Biz de diyoruz ki evrim insanlık tarihinin en büyük utancı. İnşallah. Niye? Çünkü Sümerler söylemiş bunu. İnsaf yani 4000 yıl önce Sümerlerin söylediği kepazeliği bugün tekrarlamanın manası ne?
Tabii evet. Bir de biz ilericiyiz. Son derece işte bilimi takip ediyoruz, güncel gelişmeleri takip ediyoruz diye çıkmasınlar bari. Hani kendimiz bu dini savunuyoruz diyorlarsa kendileri bilirler hangi dine mensuplarsa.
Yani ilericilik göreceli bir şey. Mesela ileriye bakarsın, ileriye gidersin. İleriden geriye bakarsın, o da sana ileri gelir. Yani Sümerlere doğru dönmüşler yüzlerini, ilericiyiz diyorlar. Sümerlere doğru gidiyorlar.
Ya hakikaten öyle. Yani bu gördüğümüz şeyin karşısında biz ne diyeceğiz? Allah'ın uçsuz bucaksız, sonsuz kudretini görüyoruz biz.
Maşallah.
Hatta kimi türleri de 800 kilometrelik göç uçuşu yapıyorlar Meksika üzerinden. Yani şu kadar serçe parmağım kadar uzunluğu var en büyük türünün.
Maşallah çok acı.
Yani 800 kilometre hiç durmadan havada uçuyor. 800 kilometre o yani bize esen rüzgar, havada esen rüzgar ona kim bilir nasıl bir etki yapıyordur. Yani orada her kademesinde bütün aerodinamik dizayndaki her tüyünün üzerindeki ince mikroskobik tüycüklere kadar varana kadar çok özel bir tasarım oldu. Allah'ın özel bir yaratım. Ona özel, sadece ona uyumlu, yani onun yaşadığı ortama tam uyumlu olacak şekilde yarattığı çok belli. Biz buradan Subhanallah diyeceğiz. Biz buradan Allah vardır diyeceğiz. Allah yarattı diyeceğiz.
Maşallah. Evet. Maşallah. İnşallah. Bilim bunu söylüyor inşallah.
Ben de biraz sudan bahsedeyim.
Evet.
Şimdi normalde bir yanıcı bir yakıcı iki işte maddenin birleşmesiyle oluşuyor su. Fakat hem dünyanın çok büyük bir bölümünü kaplıyor %70'ini. Hem insan vücudunun da yine aynı şekilde. Ve hayati önemi var. Yani hayat sadece suyla olabiliyor. Susuz bir hayat mümkün olmuyor inşallah. Ve Allah suyun tabii pek çok özelliğini değişik yaratmış. Mesela bütün sıvılar katı hale geldiği zaman normalde dipten donmaya başlıyor. Fakat bir tek su üstten donmaya başlıyor. Yani bunun çok önemli bir manası var. Eğer bütün sıvılar gibi su da eğer dipten donmaya başlasaydı yeryüzünde canlılık olmazdı. Çünkü bütün okyanuslar zaten dipten donarak tüm canlılığı bitirirdi. Ama biz bir bakıyoruz, hepsi üstten donuyor. Buzun ağırlığı daha hafif oluyor suya göre. Ve bu şekilde hayat devam edebiliyor. Suyun altındaki canlılar donmuyorlar ve hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Fotosentez yapıyorlar. Aynı zamanda Allah suyla ilgili de muhteşem bir arıtma teknolojisi yaratmış dünya üzerinde. Normalde işte yurt dışında atık suları İçme suyu haline getirmek için adamlar milyonlarca dolar harcıyorlar. Böyle işte makineler, dev fabrikalar kuruyorlar. Ve işte yine sağlıklı bir su elde edemiyorlar. Yani tam içilecek bu bizim bildiğimiz doğal kaynak suyu gibi su elde edemiyorlar. Fakat Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki mesela şu anda içtiğimiz su belki defalarca kullanılmış bir su. Yani milyonlarca yıldır belki Mesela bir ormanda başka bir canlının içtiği bir su da olabilir. Herkesin içtiği su yani milyonlarca senedir kullanılıyor. Fakat biz her zaman içtiğimiz zaman tertemiz bir suyla karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor? Buharlaşıyor su, saf su olarak buharlaşıyor. Tüm kirleri, pis maddeleri yeryüzünde bırakıyor. Saf su olarak buharlaşıyor. Sonra bulutlarda o saf su yağmur olarak yeryüzüne dönüyor. Yerin altına girdiği zaman işte minerallerle birleşip içilecek su haline geliyor. Biz sonra kaynak suyu olarak onu alıp içiyoruz. Bakın muazzam bir teknoloji var burada. Ve biz hani saf su içmeye kalksak yağmur suyun tadını bakanlar bilir. Çok kötü tadı normalde saf suyun. Fakat Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki suyun altında gerekli minerallerle besleniyor. Ve tam içilecek kıvama geldikten sonra kaynak suyu olarak dışarı çıkıyor. Biz de onu alıp içiyoruz. Tam insan için özel yaratılmış bir sistem.
Maşallah.
Allah ayette Vakas suresinde şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Allah ayetin devamında da dileseydik onu tuzlu kılardık şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor inşallah. Dolayısıyla hani bu çok şükredilmesi gereken bir durum. Yani Allah istese tuzlu da kılardı, pis de kılabilirdi. Mesela suyun özelliği başka bir atomla birleşerek buharlaşmak olurdu. Kimse de buna kalkıp aa niye böyle oluyor, suyun saf olarak buharlaşması gerekmiyor muydu diyemez. Yani herkes onu kabullenmek zorunda olurdu. Hatta onu bir kanun olarak kabul etmek zorunda kalırdı. Ama Allah o şekilde yapmıyor. Saf suyu saf olarak buharlaştırıyor. Ve sonra gerekli minerallerle birleştirip insanlara su olarak inşallah nimet olarak yaratıyor. Dileseydik onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi buyuruyor Allah? Evet. Yani çok şükredilmesi gereken bir durum. Bütün her şey gibi. Sadece suda değil bu olay. Yani her şeyde bizim vücudumuzdaki sistemlerden dünya üzerindeki evrendeki sistemlere kadar her şey bizim için bir şükür vesilesi. İnşallah biz de her gün bunları anlatıp hem kendimiz hem de insanların şükretmesine vesile olmak istiyoruz.
İnşallah.
Çalışıyoruz inşallah.
Bir o bahsettiğin ayeti okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi diyor Allah? İnşallah.
İnşallah.
Hakikaten şükretmemiz için. Her şey bir nimet olarak yaratılmış. Yani Allah'ın ilgisi demişti hocamız inşallah. Bütün detaylar, renkler, mesela bir parfümeri dükkanına girdiğimiz zaman oradaki o parfümlerin üzerindeki o yaldızlı yazılar, güzel kokular, rengarenk çiçekler, canlılar, değil mi inşallah? Çeşit çeşit insanlar. Hepsi
tüm ayrıntılar.
Allah'ın ilgisi tabii çok detaylı bir yaratılış var. Yollar mesela dışarıya çıkıyoruz, arabalar geçiyor yollar, hiç görmediğimiz manzaralar görüyoruz, sürekli gördüklerimiz değişiyor, bir monotonluk yok, çok detaylı bir yaratılış var. Allah'ın ilgisi inşallah, maşallah. Ben de, evet.
Suyla ilgili bir şey söyleyeceğim ama suyu Allah özel bir yani özel bir durum var suda. O da su normalde artık laboratuvarlarda üretilemeyen bir malzeme söylenildiği gibi. Yani laboratuvarda yapayım desen suyu H2O'yu yapamıyorsun. İki hidrojenle oksijeni bir arada bulunduramıyorsun. Neden? Çünkü iki hidrojen ve oksijeni bir araya getirebilecek ısı dünyanın oluşumundaki kadar yüksek bir ısı gerekiyor. O ısıya da insanoğlu ulaşamıyor. Ulaşamadığından dolayı da suyu sentez edemiyor. Ve bundan dolayı da su yapılamadığından dolayı laboratuvar ortamında zaten var olan su kaybolsa geri getirilemiyor. Allah'ın özel kıldığı bir durum yaratması, tam uyum halindeki yaratmasıyla daha kainatın, daha doğrusu dünyanın oluşumuyla var olan su neyse şu an o korunuyor. Su döngüsü denen bir döngü var. Her yıl buharlaşan suyla yağan yağmur suyu aynı. Ne hikmet. Değil mi? Yani kim belirliyor, kim tartıyor, kim kontrol ediyor? Değil mi? Aynı. Ve ayette mesela, başka ayette de geçiyor inşallah, yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda diyor. Mesela yeryüzünde kış oluyor. Bütün o ağaçların, birçok nebatatın ve hayvanatın biz toprağın altına çekildiğini, ölü gibi bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Fakat ilk yağmurlarla beraber bahardaki bir anda böyle bir canlılık yeşeriyor. Allah suyu ona vesile kılıyor. Demek ki su olmasa hayat olmuyor. Ve suyu da insanoğlu yapamadığına göre her yönüyle bağımlı olduğu bir molekül su. Mucize molekül. Allah onu bir düzen içerisinde her sene hiç kaybolmayacak, hiç de artmayacak şekilde. Ne artıyor ne azalacak şekilde bütün dünyada evirip çeviriyor maşallah.
Maşallah yani. İşte o yağmurdaki ölçü de mesela buharlaşma ve inen yağmurda net milimini aynı. Onu kim ayarlayabilir? Dünyanın her tarafında şu anda yağmur yağıyor. Kimi tarafta da su buharlaşıyor, değil mi?
Saniyede 16 milyon ton.
Hep aynı kalıyor ama değişmiyor. Atmosferdeki oksijen %21, üretenler var, tüketenler var. Nedir üretenler? Siyanobakteriler üretiyor, bitkiler üretiyor. Dünyanın her tarafında yapraklar, ormanlar, yeni açan çiçekler var, solan çiçekler var, düşen yapraklar var. Değil mi? Anan evet. Değişiyor üretenlerin sayısı, miktarı. Her an dünyanın her tarafında. Tüketenler var. Bütün katrilyonlarca bakteri, insanlar, tüm hayvanlar, canlılar hepsi tüketiyorlar. Dünyanın başından beri hep %21 kalıyor. Yani üretenle tüketenin oranı hep eşit birbirine. Anan eşit.
Evet.
Kim ayarlıyor bunu? Yani böyle bir hesabı yapacak aklın sonsuz akıl olması gerekir. Değil mi? Her şeye hakim olması gerekir. Yani Afrika'nın ormanlarında toprağın altındaki bir bakterinin ne kadar tükettiğine hakim olacak.
Evet.
Aynı zamanda Amazon ormanlarındaki bir yaprağa, düşen yaprağın ve çıkan yaprağın sayısına hakim olacak. Ve ne kadar oksijen ürettiğine hakim olacak. Sonsuz akıl yani bu. Allah. Evet, yani nereye baksak inşallah. Bu dengeyi, mükemmelliği görüyoruz. Mesela bunların bir örneği de insan beyni. İnsan beyninin dedim çok büyük yaratılış mucizesi var. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var inşallah.
Beyin. Bir tasarım mucizesi. Doğadaki en karmaşık ve bir o kadar da gizemli yapı. Bizleri insan yapan fonksiyonlarımızın tamamı beynimizde şekillenir ve buradan kontrol edilir. Şu anda siz beyniniz sayesinde bu belgeseli seyredebiliyor, söylenenleri anlayabiliyor, dengenizi kaybetmeden oturabiliyor, aynı anda size sorulan bir soruya cevap verebiliyor ve bir yandan da çayınızı yudumlamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda beyniniz nefes alıp verdiğinizi düzenleyerek vücudumuzdaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor, kalp atışlarınızı ayarlıyor, bedeninizin ısısını hep aynı noktada tutuyor, hormonlarınızın ne kadar salgılanacaklarını düzenliyor. Ve burada sayamadığımız trilyonlarca uyarıyı değerlendirip onlara trilyonlarca yanıt veriyor. Bu işlemler o kadar hızlıdır ki bir saniye içinde beyinde 10 üzeri 15 tane sinyal oluşur, yani işlem yapılır. Bu, bir rakamının yanına 15 tane sıfırın gelmesiyle oluşan çok büyük bir sayıdır. Kısacası beynimiz, bugünkü teknolojiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda işlevi aynı anda hiç aksamadan yerine getirir. Beynimiz biz uyuduğumuzda da çalışmaya devam eder. Bu sayede kalbimiz atar, hiç aksamadan nefes alabilir, hatta rüya bile görebiliriz. Bütün bunlar beyindeki 100 milyar hücrenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu hücrelerde birbirleriyle yaklaşık 100 trilyon bağlantı yaparlar. Bu ihtişamlı düzen insan henüz anne karnındayken oluşur. Hamileliğin ilk 5 ayı bittiğinde beynin gelişimi de tamamlanmış olur. Bu 5 aylık süre içinde 100 trilyon hücreye ulaşmak için dakikada yaklaşık 500 bin yeni sinir hücresi oluşur. Oluşan her bir hücrenin hangi hücrelerle nasıl bağlantı kuracağı önceden belirlenmiştir. 100 milyar hücrenin her biri sadece kendine ait olan yere gider ve burada kendisiyle ilgili olan hücrelerle sayısı 10 binleri bulan bağlantılar yapar. Ancak bu bağlantıların tümü hatasız ve eksiksiz olarak tamamlanırsa beyin eksiksiz çalışabilir. Aksi halde oluşacak en küçük bir hata, beynin işlevlerini yerine getirememesiyle sonuçlanır. Peki, hiçbir aklı ve şuuru olmayan hücreler, hangi hücrelerle ne gibi bağlantılar yapacaklarını nereden bilirler? Elbette en ufak bir hata barındırmayan bu kadar detaylı bir tasarımın hücrelerin aldıkları ortak kararla var olduğunu öne sürmek mantık dışıdır. Kuşkusuz bunda tesadüflerin hiçbir rolü yoktur. Açıktır ki burada korunup kollanan bir denge ve düzen vardır. Bu kusursuz düzeni şüphesiz bizim irademiz dışında her an Yüce Allah koruyup kollamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O halimdir, bağışlayandır.
Maşallah. Hakikaten zeval bulurlar diye kudreti altında tutuyor diyor Allah. Her an.
Evet.
Yani burada mesela dakikada 500 bin tane sinir hücresi oluşuyor. Yani dakikada bir dakika sonra 500 bin tane daha ekleniyor. Bunların her birinin bağlantı sayısı yaklaşık 10 bin. Yani bir sinir hücresi 10 bin tane bağlantı yapıyor diğer hücrelerle. Binlerce hücreyle bağlantı yapıyor. Her hücrede bu şekilde. Yani öyle iç içe geçmiş bir sistem ki hepsi birbiriyle on binlerce bağlantı yapıyor. Şu kadarlık bir hacim içerisinde. Değil mi? Hacim insanın kafatası kadar. 1400 santimetre küp. 1400 gram ağırlığında zaten. Bir kafatası hacim içerisinde 100 trilyonla bazı bilim adamlarına göre bir katrilyon arası bağlantı var. Hiç hata yok. Yani bunu hani deseniz ki bilim adamlarına bakın alın kalem size, toplanın, bütün avanenizi getirin. Şu kadarlık bir hacim içerisine 100 trilyon tane noktayı bir katrilyon bağlantıyla, çizgiyle birbirine bağlayın diye. Yapamıyor, hayatı yetmiyor zaten. Yani insanın sayı bile saysa, hiç durmadan durak saniyede bir sayı saysa birkaç milyara kadar sayabiliyor hayatı boyunca bir insan. Hani bırakın çizgi çekmeyi, o çizgiyi bile çekemez, o bağlantıyı yapamaz. Yani mümkün değil, hiçbir teknoloji, hangi teknolojiyi kullanırsa da kullansın. Ama bu hatasız annenin karnında bütün insanlarda gerçekleşiyor ve hiç hata olmadan. Yani göğüs hücreleri gidip kulak hücreleriyle bağlantı yapmıyor ya da ayağımızı kontrol eden hücreyle bağlantı yapmıyor. Değil mi? Göz kapağı aynı şekilde gidip mesela dudak hücrelerinin kaslarıyla, dudaktaki kaslarla bağlantı yapmıyor. En ufak bir hata yok. Zaten ölüm gerçekleşirdi. Buna tesadüf diyorlar. Nasıl gerçekleşiyor bu? Bunun da genetik kodu var. Yani o da daha yeni yeni anlaşılıyor. Daha tam anlaşılmadı. Mesela nöroksin diye bir tane gen var. Tek bir genden gönderilen sinyal sayısının 3000 olduğunu anladılar. Yani bir beyin bağlantılarıyla ilgili bir gen bu. Bir tane genden bakın 3000 tane ayrı sinyal gönderiliyor. Hani insan bilim adamları diyorlar ki hani 100 bin protein var. Belki de bazı bilim adamları mesela 2 milyon protein var diyorlar insan vücudunda. Genlerde kodlanmış olan. Ya bunu anlayacağız yani ileride bilim evet. ilerledikçe ama böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sistem var inşallah. Bu işte yaratıcının sonsuz aklını, sonsuz sanatını gösteriyor bize. Hep bakın o aynı noktaya getiriyor bilimsel deliller. Yani doğaya da baktığımızda insan beyni de böyle, bütün canlılarda da bu şekilde bizi hep sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığına getiriyor bilim inşallah.
Ya beyin çok enteresan bir yapısı var. O arada bağ dediğimiz yapının nasıl olduğunu bakın inceleyelim biraz. Bir de göstereyim. Yani arada da bizim beynimizin içerisindeki işte sinir hücreleri birbiriyle bir kere dokunmadan bir kere bağ yapıyorlar. Çok önemli bir nokta bu. Birbirlerine bir temasları yok. Burada görmüş olduğumuz yeşil küreler, bakın şimdi burada mavi vesiküller halinde iki tane sinir hücresinin veya bir sinir hücresiyle başka bir dokunun arasındaki verinin iletimini gösteriyor. Görüyor musunuz? Hiçbirisi hiçbirisine dokunmuyor. Aradan araya bakın. Çok özel bir şekilde, normalde bitişik de olabilirdi yani bir şekilde, öyle değil. Allah bütün bu sinyali, gelen sinyalleri vesiküller içerisinde alıp diğer hücreye, diğer dokuya veya diğer sinir hücresine nakledip oradaki özel, bakın bunların hepsi işte özel, bir sinir hücresinden çıkıp diğer doku veya sinir hücresine geldiğinde bu vesikülün, şuradaki yapının, bu proteinden oluşan bu yapının karşısında sadece bu vesiküle özel bir karşılayıcı bir protein oluyor. Ve bu ancak bunu karşılayabiliyor ve bu protein ancak buraya girebiliyor. O kadar hız, o kadar Yani trilyonlarca reaksiyonun içerisinde bu ayrım nasıl yapılıyor ve bu kadar hızlı bir şekilde iletim nasıl mümkün oluyor? Hayret, der verici bir konu. Çünkü yani biz mesela bardağa dokunmak istediğimizde evet bu video bu kadar yeterli. Yani biz mesela bir şey düşündüğümüzde, aklımıza bir şey getirdiğimizde, mesela ben senin ismini düşünüyorum, hemen aklıma geliyor. O sırada beynimde şimdi birkaç tane reaksiyon oldu. Kaç tane bu şekilde protein kılıfı vesikülü diğer hücreden diğer hücreye nakledildi. Ben mesela şu bardağı almak istiyorum, elimle kaldırmak istiyorum, kaldırıyorum. Bunu hemen yapıyorum, yani beklemiyorum. Bir dakika işlem yapayım, gerekli sistem install olsun, kurulsun gibi bir bekleme falan yok. Anında yapıyorum. Bilgisayarda okumak istiyorum. İnsanoğlu ayağa kalkmak istiyor, ayağa kalkıyor. Koşmak istiyor, koşuyor. Oturmak istiyor, oturuyor. Ne istediği an bunu hemen yapabilmesi ancak kusursuz bir sinir sistemiyle mümkün olabilir. Bu da hiç de basit bir sistem değil. Çok ayrıntılı ve detaylı bir sistem. Yeri geliyor, boşluklar oluyor. Yeri geliyor, değil mi? Vesiküller oluyor. Ama sonunda iletimde hiç kesilme olmuyor maşallah.
Bir de elektrik sinyalleri kimyasal sinyallere dönüşüyor, değil mi?
İşte o sonra, boşluklardaki konu.
Evet, bu
boşluklarda.
Ya bu çok büyük mucize yani, bu böyle bir şey olması.
Veri kaybı olmuyor hiçbir şey.
Veri kaybı olmadığı gibi bakın.
Hızlı azalma
mesela,
olmuyor.
Evet, bir nöron 10.000 tane bağlantı yapıyor. Ya binlerce sinyal geliyor. Yani nöronla, nöron dediğimizde milimetrenin %1'i büyüklüğündeki hücreler. Yani 100 tanesi bir araya geldiği zaman zaten 1 milimetre büyüklüğünde oluyor. Ya oradaki beynin içindeki kompleksliği hayal bile edemeyiz. Yani bir katrilyon bağlantı var. Burada elektrik sinyali dediğimizde böyle hani şehir elektriği gibi değil yani. Normalde hani şehir elektriği vardır. Çarpışanlar insan. Çarpılması da yani böyle bayağı bir sallar. Öyle değil ki, o kadar ufak böyle milivolt. Milivolt derken iyon hareketleri oluyor. Yani bir iyon içeri giriyor veya dışarı çıkıyor. Bundan bir elektrik akımı meydana geliyor. İyonların yoğunluğuna göre. O da sinirin aksonları üzerinde atlaya atlaya gidiyor. Atlaya atlaya gidecek bir sistem meydana getirilmiş. Düğümler var böyle, boğumlar. Ranvier düğümleri deniyor bunlara. Onun üzerinde kılıf sarılı böyle hücreden oluşan, yine şivan hücreleri denen kılıflar var. Bu böylece hızı çok arttırıyor. Aksi takdirde çok yavaşlardı hareketlerimiz. Yani asla reaksiyon veremezdik zamanında. Mesela karşıdan karşıya geçerken bir arabanın gelişini algılıyor olup ondan sonra harekete geçmemiz böyle çok uzun zaman alırdı. Hayatla bağdaşmazdı zaten. O atlaya atlaya gitmesi sayesinde çok hızlı oluyor. Peki yani bunun, yani bu keseye geliyor. Kesenin içerisinde sinaps denen böyle düğümler var. Boğumlar var. Onun içinde keseler var. O kesenin içinde nörotransmitter denen proteinler var. Bunlar da DNA'da kodlu. Mesela asetilkolin bunlardan bir tanesi. İşte serotonin var, dopamin var, bunun gibi. Bunlar böyle kesecikler, hücrenin zarıyla birleşiyor, sinapsın zarıyla içinden dışarı atılıyor moleküller. Bunlar ama molekül yani. Fakat gelen akımla doğru orantılı olarak, yani bu çok önemli. Nasıl bir kontrol sistemi var? Tam olması gerektiği kadar molekül o aralığa çıkıyor. Biraz önce gördük. Aslında burada bir yandan da filmi göstereyim. O aralığa çıktıktan sonra gidip oradaki reseptörüne yapışıyor. O reseptöre yapışınca da oradaki iyon kanalları açılıyor. Diğer sinir hücresinin gövdesinde iyon girişi oluyor içeriye. O da bir elektrik akımı meydana getiriyor. Fakat gönderilen gelen elektrik akımının özelliği ve karakteri hiç değişmiyor. Yani mesela görüntü nasıl geliyor gözden? Fotonlar çarptığı zaman sinir hücrelerine bir elektrik sinyali oluşturuyor bu. Oradaki proteinlerdeki evet, değişiklikle oluyor da. O görüntü, yani zahiren tabii bilimsel olarak böyle baktığımızda olduğu gibi taşınıyor bütün özellikleriyle. Yani renk, şekil büyüklüğü, genişliği, derinliği değişmeden. O elektrik sinyali. Ama bu zahiri kısmı için tabii. Yani elektrik sinyali sonuçta elektrik sinyali olarak geliyor. İyon hareketleri. En son görme hücrelerine geliyor. Görme hücrelerinde lipitten oluşuyor. Organelleri var, içi su dolu. Orada da iyonlar yer değiştiriyor. Bakın hücrenin içindeki iyonlar yer değiştiriyor. Yani sodyum dışarı çıkıyor. Potasyum içeri giriyor veya potasyum dışarı çıkıyor, sodyum içeri giriyor. Olay budur. Klor hareketi de var. Yani klor da iyonlardan bir tanesi. O tuzun yer değiştirmesinden hücrenin o işte lipitten, karbonhidratlardan ve proteinden oluşan ve suyu, içi su dolu olan yapının içerisindeki iyonların yer değiştirmesinden üç boyutlu renkli mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor, hareketli. Şimdi burada durup düşünmesi lazım insanın. Bu olabilir mi böyle? Değil mi? Mantıken yani geldik bakın bilimsel olarak tuz iyonu dışarı çıkıp içeri girdiği zaman üç boyutlu görüntü haline geliyor. Böyle insan görüntüsü oluyor, gül oluyor, renk oluyor, doğa oluyor, güneş oluyor. Orada yani Allah'ın bu hepsini gören bir iç göz yarattığı çok açık. İşte ruhun varlığını bu kanıtlıyor bize. Yani o hüce nasıl görebilir? Hüce neresi görüyor o zaman? Soralım. Değil mi? Hücenin bize hücenin gördüğü yeri göster. Veya hafızamda diyorsun mesela bir bilgiyi arıyorsun. Çocukluğundaki sınıf arkadaşını düşünüyorsun mesela. Çocukluğundaki ilkokuldaki öğretmenini. Hemen aklına geliyor. Gözünü kapat da gözünün önünde canlanır. Hafızamda yani aklıma geldi diyorsun değil mi? Hafızamda ben onu buldum. Göster hafızan nerede? Hangi hücrede? Hangi hücrenin neresinde bir de?
Evet, bir de
zarında mı? DNA'sında
hücre
mı?
Hücre de değil atom hatta.
Proteininde
mi? Atomların içinde olması
bir de o. Gerekiyor. Tabii o da atomlardan oluşuyor. Atomun neresinde o zaman? Elektronda mı? Protonunda mı? Olmadığı belli.
Bütün atomlar aynı birbirisi.
Evet. Yani proton, gören proton. İç göz var. Gören iç kulak var. Yani bu işte metafizik. Yani ve bilim bizi bu noktaya getiriyor. Yani ruhun varlığı bilimsel olarak düşünüldüğünde kaçınılmaz bir gerçek. Ama biz ruhun varlığını Allah'ın bildirmesiyle biliyoruz. Allah yarattığı için ruhu Allah bildiriyor vahyinde yani Kur'an'da. Size ruhundan üfürdüm diyor inşallah. Ama biz Allah'ın varlığını Allah'ın kendisini bildiği gibi bilemeyiz. Ve ruhun varlığını da kavrayamayız. Çünkü zaten Allah çok az bilgi verilmiştir diyor. Sana ruhtan sorarlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki diyor ruhtan çok az bir bilgi verilmiştir inşallah. Yani ruhu biz kavrayamayız. Biz çünkü Allah'ın yarattığı bu algılar sistemi içerisinde değil mi? Maddi varlık algılıyoruz. Bir madde var gibi algılıyoruz. Işık algılıyoruz mesela. Işık varmış gibi inşallah.
Algıyı biliyoruz.
Dokunma duyusu. Sadece algılarımızla muhatapız. Algılarımızın dışındaki bir varlığı veya bir dünyayı kavrayamayız. Yani insan kendisi ruh olmasına rağmen ruh yani çok açık. Yani bu bilimsel bir gerçek aynı zamanda. Çünkü biraz önce gördük. Beynin atomu göremez yani. Beyin de atomlardan oluşuyor zaten. Kendisini kavrayamıyor ama Allah'ın verdiği kadarını biliyoruz biz inşallah. Ya bizim için önemli olan Allah bildiriyor bunu. Eğer iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın? Bir dünya hayatı yaratmış Allah bizim için. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilmemizi istiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bütün her şeyi kendisi yarattığını bildiriyor. Emir bunların arasında durmaksızın iner diyor Allah. Sizin Allah'ın her şeyi yarattığını ve ilmiyle her şeyi kuşattığını bilip kavramanız için diyor inşallah.
İnşallah hocamız onu mesela insanı daha değerli olmasını istiyor demişti inşallah Allah. Bunun için de dünya hayatını yaratıyor. Dünyada iman direkt görerek Allah'ı olmuyor. Allah'ı direkt görüp kavrayamıyoruz. Biz burada Allah'ın işaretlerini, tecellisini görüyoruz. Ve vicdanen ve aklen Allah'ın varlığından kanaatimiz geliyor. Bu çok değerli oluyor. Yoksa mesela melekler Allah'ı direkt görüyorlar. Allah'ı direkt gördüklerinden dolayı da iman ediyorlar. Bu anlamda insan Allah'ı görmeden iman ettiğinden dolayı bu onu daha değerli kılıyor. İnşallah Allah katında. Allah bizden insan olmadan bunu istiyor. Bu dünyada böyle bir fırsat vermiş aslında değil mi? Biz de bu fırsatı inşallah değerlendirip iman eden ve Allah'ın rızasını kazanan kullarına olmalıyız.
İnşallah. Bakın şimdi mesela bu söyledik yani bu bilimsel bir gerçek. Ya dünyaca ünlü bilim adamları da aynısını söylüyorlar bunun. Bakın şimdi mesela bunlardan bazıları işte bunlar Amerikalı ünlü bilim adamları dünyaca ünlü. Mesela kayaya ayağımı vurduğumda diyor parmağım acırsa o gerçektir. Yani bir kaya görüntüsü var. Ayak görüntüsü var. Ayağımı vuruyorum diyor. Canım acıyor diyor. Acı hissi duyuyorum diyor. O gerçektir. Gerçek hissi verir diyor. Bu da gerçeklik demektir. Yani biz bunu gerçek kabul ediyoruz diyor. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir. Sadece o kişinin algısıdır. Yani görüntü, acı hissi, değil mi? Dokunma hissi hepsi algı olarak var diyor. Bakın diyor ki bilimsel deneyler gösterdi ki bir kişinin beyni tomografi cihazı ya da bilgisayar teknolojisiyle izlenirken yani deney yapıyorlar, bakıyorlar. Onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır. Hakikaten MR'la girdiğiniz zaman MR cihazına, fonksiyonel MR cihazı diye bir şey var. Bir şeye bak dediğin zaman, mesela karşıdaki bir manzaraya bakıyor, beynin ilgili bölümlerinin aydınlandığı görülüyor. O baktığı yerle ilgili olarak. Sonra diyor deneklerin gözlerini kapatıp bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde gözünü kapıyor bu sefer. Mesela biraz önce diyelim ki karşıdaki yanan bir muma bakıyordu. Mumu hayal ediyor. Sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölgeler aydınlanır. Yani birinde mum var diye kabul ediyoruz dışarıda. Diğerinde gözünü kapayınca tabii ki yok. İkisi de aynı etkiyi meydana getiriyor. İkisi de gözünde de canlanıyor. Bir yerde canlanıyor. Bu da bilimcilerin şu soruyu sormasına yol açtı. Öyleyse gören kim? Kim görüyor diyor. Beyin mi görüyor? Yoksa gözler mi? Ve gerçek nedir diyor. Beynimizle gördüğümüz müdür? Yoksa gözlerimizle gördüğümüz mü? Hakikat şudur ki beyin çevresinde gördükleriyle hatırladıkları arasındaki farkı bilmez. Yani gözünü kapadığın zaman canlananla dışarıda baktığın arasındaki bir farkı bilmez diyor beyin.
Aynı yerde oluşuyor çünkü.
Çünkü aynı nöron ağlar ateşlenir. O zaman sorulur. Nedir gerçek diyor. Hangisi gerçek diyor. Bu yani rüya ile işte bu gerçek dediğimiz dünyanın farkını da çok önemli gösteriyor yani şimdi değil mi? Bu aynı şey rüyada da oluyor. Her zaman söylediğimiz yani evler var rüyada. Kendi bedenin var. Hareket ediyorsun. Elini görüyorsun rüyanda. Ayaklarını atıyorsun, yürüyorsun, ısı hissediyorsun, sıcaklık, soğukluk. İnsanlarla konuşuyorsun. Hiç görmediğin insanlar var. Bana hep oluyor yani. Hiç görmediğim insanlar daha önce. Hayatımda ilk defa gördüğüm insanları çok görüyorum. Konuşuyorum onlarla. Onlar bir şey söylüyor. İtiş kakış oluyor bazen.
Hatta hiç görmediğimiz insanlarla anılarımız da olmuş oluyor. Onu bu sabah düşünmüştüm ben de. Mesela rüyamız içerisinde birisiyle sohbet ediyoruz. İşte konuşuyoruz. Ama bize sorulsa rüya içerisinde bu kişiyi ne zamandır tanıyorsun desen yıllardır tanıyorum. Kendimi bildim bileli tanıyorum diyorsun. Hatta birisi oluyor mesela annem veyahut da baban olarak görebiliyorsun ama o aslında annem ve baban değil veyahut da baban değil veyahut da kardeşin olarak görüyorsun. Evet. Kardeşin falan değil. Rüyandan uyandıktan sonra anlıyorsun bunu.
O an çok normal geliyor.
O an çok normal geliyor gerçekten. Mesela karşıdaki kişiyi hiç tanımıyorsun. Rüyanda ben bunu 20 senedir tanıyorum diyebiliyorsun. Hatta anıların, hatıraların oluyor o kişiyle ilgili. Daha önce yaşadın, biz hatırlıyor musun diyorsun, 5 sene önce şöyle bir olay olmuştu diye muhabbet ediyorsun, konuşuyorsun. Bir uyanıyorsun, ne karşındakini tanıyorsun, ne de öyle bir anın var. Ya bu o kadar metafizik bir durum ki. Yani Allah hatıralarınızı, anılarınızı, karşındaki kişiyi, ondan sonra hafızanızı, her şeyi an an ben yaratıyorum diyor. Evet. Adeta bu her gün yaşattığı örnekle. Biz bunu görüyoruz. Yani yoksa yani herkes annesini babasını bilir, kardeşini bilir, tanıdığı kişileri tanımadığı kişileri bilir. Rüyanın içerisinde zaten bir de şöyle bir şey var. Rüya başlıyor, hiç kimse sormuyor. Ben bu rüyanın en son mesela yatakta bilinçli halde. Mesela uyurken en son işte dakikaları, uyumadan önceki son dakikaları bilinçli. Sonra birden mesela arabanın içerisinde buluyor kendisini. Arkadaşıyla bir yere gidiyor. Sonra işte okula gidiyor mesela, okula gidip derse giriyor. Derste dersi dinlemeye başlıyor. Hiç sormuyor ben en son neredeydim diye. Ya en son yataktaydın sen bilinçli, en son bilinçli halin yatakta uyumak üzereydin. Zaten gecenin bir yarısıydı. Şimdi derstesin, ders dinliyorsun mesela.
Bir de bilinç ne yani? Orada da gayet bilinçlisin rüyada. Rüyada bilinçsiz, şuursuz bir hayat yaşamıyorsun. Orada da gayet güzel, muntazam yani heyecan mesela diyorsan heyecan var, korku var, sevgi var. Yani o vücut, bu dünyada olup da rüyada olmayan hiçbir şey yok. Hatta rüyada çok daha fazlası da olabiliyor bazen. Orada da gayet şuurlu, muntazam bir hayat yaşıyorsun. Evet. Bilinçlisin yani. O halde bu bilincin esas sahibi kim? Ve bilince o algıları algılattıran kaynak ne? Yani eğer bu dünyadaki maddeler bu kaynak, yani doğru kaynak ve tek kaynak madde olduğunu düşünse insan, o zaman rüyadaki bu kadar gerçekliği algılattıran ne? Orada madde yok çünkü. Demek ki algı için gerçekten bir maddesel varlıktan ziyade onu Allah'ın insanın ruhuna ilham etmesi gerekiyor. Evet. Değil mi inşallah? Tek koşul Allah'ın onu insana var etmesi, o kadar.
İnşallah. Kısa bir aramız var şimdi. Aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, maddenin gerçeğini konuştuk. Yani maddenin algı olarak yaratıldığını, rüyada olduğu gibi biz sadece algılarımızla muhatabız. İnşallah aslına da asla ulaşamayız. Çünkü algıladığımız kadarını bilebiliriz. Ama algılarımızla muhatap olduğumuza göre tıpkı rüyada olduğu gibi rüyada bize bir görüntü gösteriliyor. Bu çok açık. Değil mi? Biraz önce konuştuk hani yeni insanlar, yeni ortamlar. Onun bir yaratıcısı var inşallah. Fakat bütün görüntüyü Allah yaratıyor. Oradaki bütün anlar, bütün olaylar, bütün konuşmalar Allah tarafından algı olarak yaratılıyor. Şimdi bununla ilgili bir deneyi tekrar hatırlayalım. Değil mi? İnsan seçtiği zaman hür iradesiyle seçtiğini düşünüyor. Veya böyle zannediyor. Bakın bilim adamlarının yaptığı deneylerde farklı bir sonuç çıkıyor. Bu hem Kur'an'da bildirilen bir bilgi ama bilimsel olarak da Allah bunun böyle olduğunu gösteriyor bize inşallah. Tabii bunu da yaratan Allah inşallah. Burada söylüyor işte hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Ben istediğim tabağı ben seçerim. Karar veriyor bir tanesini alıyor. Ben karar verdim diyor ben seçtim. Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var diyor. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışımı. Biraz önce gördük yani iyonlar yer değiştiriyor da. O mu karar veriyor yani hücre mi karar veriyor buna? Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Şimdi burada bir deney gösterecek bize. Bakalım karar veren kim? Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi? Karar kime ait?
Beyin yani değil mi? Şuursuz evet. Gri madde.
Deney çok basit diyor. Rastgele karar verip, bakın iki düğme veriyorlar eline. Sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Yani iki elinde birer düğme var. İstediği düğmeye basacak, istediği zaman. Karar tamamen ona ait. Alıyor onları. İçine girdiği özel MR cihazı da fonksiyonel MR denen bir cihaz. Beynin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Ama anı anına gösteriyor beyindeki bu değişikliği. Yani beyinde hangi bölgede nöron aktivitesi var, sinir hücresi aktivitesi var. Bu cihaz anında gösterebiliyor, görüntülü olarak gösterebiliyor. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek. Yani ne zaman karar veriliyor, ne zaman basılıyor. Bu aradaki zamanlamaya bakacaklar. Şimdi normalde her insanın düşündüğü şudur. Nasıl olması gerekir? Önce karar verilecek. Değil mi? Önce karar verilecek. Ondan sonra düğmeye beyin basılacak.
Reaksiyona girecek.
Evet, bu sırayla sonra olur değil mi? Hı. Olması gerekir. Yani bunun için de önce karar, sonra beyindeki o sinir hücrelerindeki aydınlanma, sonra da düğmeye basma hareketi. Bu sırayla olması gerekir. Bakalım nasıl olacak?
Okay, Marcus, we are ready to start.
Bakın öyle bir sonuç çıkıyor ki siz diyor karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz. Yani beyinde harekete geçiliyor. Sonra o şahıs 6 saniye sonra karar verdiğini zannediyor. Çünkü karar verme anını kendisi belirliyor. Karar veriyor. Sonra hareket oluyor. Nasıl olması evet gerekirdi? Önce karar, sonra beyinde harekete geçilmesi. Sonra da hareket. Yani onun sonucunda hareketin oluşması. Öyle olmuyor.
Beyin başta.
Tabii. Önce beyinde harekete geçiliyor. Sonra karar geliyor. Kararı sana verdiriliyor yani anlamında oluyor. Bakın şimdi devam edelim. Bir de diyor ki bakın sizin 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz. Adamlar bakıyorlar. Beynin diyorlar bakın sağ tarafı aydınlanmış. Sağ taraf sol tarafı kontrol ediyor. Ha diyorlar şimdi bu sol düğmeye basacak. 6 saniye önce söylüyor bunu. Adam da o kendi karar verdiğini zannederek gidip sol düğmeye basıyor. Ama deneyi, o aleti gözleyenler, MR'la bakanlar 6 saniye önce söylüyorlar onu sol düğmeye basacağını.
Fakat şöyle bir bilgi veriyorum. Hani bu kişi MR cihazına girerken düşünmüyor hangi tuşa basacağını. Yani işte ben şimdi sağa basacağım ama işte o sağ tuşa basacağım anı ben karar veriyorum. Bekleyeyim. Sağa basacağım diye düşünerek beklemiyor. Şöyle bir özelliği var. Duruyor. Anlık karar verip anlık basacak. Yani herhangi bir şeyi düşünmüyor. Sağ veya sol olacağını düşünmüyor.
Tabii karar
tamamen ona aklına geldiği, karar veriyorum dediği anda karar verip sağ veya sola basıyor. Bir bakıyorlar 6 saniye önce ilgili bölge aydınlanmaya başlamış.
Kararı değiştirebilir de evet. Sağa basayım derken düşünüp sola da basabilir. Fark etmiyor. Onlar önceden söyleyebiliyor. Bakın şimdi devam edelim. Yani 6 saniye mi? Evet 6 saniye önce. Yani ben sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi? Yani çok hayret bir şey bu. 6 saniye çok büyük bir süre. İnsan zannediyor ki kendi kararını kendisi veriyor. Halbuki Allah ne diyor Kur'an'da? Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani biz Allah'ın dilediğini, Allah'ın bizim için yarattığı kaderi yaşıyoruz. Tabii bu deneyi de aslında Allah bir kader üzere yaratıyor. Yani orada mesela o bakan adam diyor yani biz 6 saniye önce sizin hangi düğmeye basacağınızı biliyoruz. Onu da Allah daha doğmadan o adama bildirmiş o deneyde olması gerektiğini. Onun hangi MR cihazına bakıp onu söyleyebilmesi hepsi kader olarak yaratılıyor bir blok üzere. Ama Allah bunu bize bir güzellik olarak deneysel olarak da gösteriyor inşallah. Yani o deneyi yaratan da Allah inşallah bir kader üzere. Tıpkı nasıl burada bizi bir kader üzere konuşturuyorsa Allah inşallah. Bu ezelde sonsuzlukta Allah tarafından yaratılıp bitirilmiş. O zaman tabii şu anlam çıkıyor. Hani insanlar hani bazen öyle sorular geliyor. Anlamakta zorlanıyorlar. Yani bizim hür irademiz yok mu diye. Bu anlamda hür irade demek ki Allah'ın yarattığı kader içerisinde. Yani insan mesela bir şeye karar verirken hiç zorlanma hissetmiyor. Değil mi? Zorlayan bir şey hissetmiyor. İşte bu anlamda bu cüz'i irade desek buna. Ama bu kader içinde yaratılmış. Yani külli irade içerisinde demişti hocamız. Yani Allah yaratmış ve bitirmiş. Sen de onu hiç zorlanmadan o kararı aldırtıyor Allah sana inşallah. Baskı hissetmeden. Burada da deneyini görüyoruz bunun. 6 saniye önce de söyleyebiliyorlar. Ya diyorlar şimdi bu sağ düğmeye basacak. 6 saniye önce. 6 saniye sonra hakikaten gidiyor sağ düğmeye basıyor. O da diyor ki ben verdim diyor kararı diyor.
Ayetin tam
yani
tecellisi.
Tam tecellisi. Yani bu yani işte bakın ruhun varlığı, Allah'ın varlığı, bilim hep aynı noktaya geliyor inşallah. Bütün bilimsel deliller. Bilim ilerledikçe daha da detaylarıyla inşallah Allah'ın yarattığının, her şeyi Allah'ın bir kader üzere yarattığının net kanıtlarıyla karşılaşıyoruz. İnşallah. Allah ayetlerde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Yani burada o adamın o hangi düğmeye basacağı aslında 6 saniye önce değil. 6 milyar yıl önce değil. 6 katrilyon yıl önce de değil. Bir anın sonsuza biri kadar bir zaman içerisinde yaratılıp bitirilmişti zaten inşallah. Orada Allah 6 saniye önce görüntüsünü gösteriyor inşallah. O da kader üzere yani bakan kişi de kader üzere onu öyle görüyor. Bize Allah bir kader üzere de bizi burada konuşturuyor. Ama Allah zaten bunu yaratıp daha o insan doğmadan, annesi babası doğmadan, hepsi doğmadan onlar belirlenmişti inşallah. Bu deney de belirliydi. Nerede olacağı, kimler tarafından yapılacağı, hangi kelimeleri söyleyecekler. Değil mi? Hepsiyle inşallah yaratılıp zaten bitirilmişti. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderiyle yarattık. Her şey demek.
İnşallah.
Bütün atomlar, elektronlar, canlılar, insanlar, yaptıkları. İşte başka bir ayette Allah, oysa sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır diye buyuruyor. Bütün yaptıkları. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yani atmak bir fiil. Bir şey eline alıyorsun. Fırlatıyorsun hakikaten böyle. Allah ben yaparım onu diyor.
Değil mi? Allah'ın eli sizin elinizin üzerindedir diyor mesela. Değil mi? Onun elinin üzerindedir diyor. Allah yaptıran güç her zaman iradenin kaynağı, sahibi. İnşallah her zaman Allah olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bilim bu anlamda çok güzel bir şey. Yani hangi bilim dalına baksak onu Allah'ın insanlara Allah'ın varlığını bulmaları için yaratmış olduğu özel bir araç olduğunu fark ediyoruz. Yani biyolojiye bakıyoruz mesela. Moleküllerin hücrenin içerisinde, vücudun içerisinde hareket ettiklerini ve hepsinin müthiş koordinasyonlu, müthiş hatasız, müthiş uzmanlık sergilediğini görüyoruz. Yani gözümüzün önünde şu masadaki malzemeler böyle tek tek hareket etse, bardağın içinde su kendi kendine dolsa veya çay kendi kendine dökülse gibi böyle şeyler olsa hepimizin aklına ihtiyar kalkar ama vücudumuzda olan hadiseler bundan öte bir şey değil. Vücudumuzda bütün moleküller hareket ediyorlar. Gitmeleri gereken yere gidip, yapmaları gereken işleri yapıp, bitirip teslim ediyorlar. Ve bu sayede de her zaman biz canlılığın devam ettiğini görüyoruz. Bu sistemde mesela bir aksama olduğunda, işte mesela timüs bezlerinde bir arıza oldu diyelim. Yani orada bir hastalık Allah bahşetti. Şimdi oradaki proteinlerin sentezinde bir aksama olduğunu görüyoruz. O protein olmayınca da çeşitli hastalıkların hemen vuku bulduğunu görüyoruz. Ve hastalığın kaynağına baktığımızda oradaki bezde var olan mesela bir nodül çıkıyor veya orada belki bir kanser olabiliyor. Bununla ilgili bir etmen, bir sistem görmüş oluyoruz. Anlıyoruz ki sistemin mükemmel halinden orada bir bozulma var. İşte bütün bu detaylardan Allah bize gösteriyor ki tam ve mükemmel haliyle bütün canlıları Allah yaratıyor. Olabilen bozukluklarda da hastalık hali oluşuyor. İşte o hastalık haline de biz Allah'ın bizi sağlıklı kıldığına, mükemmel yarattığına, kusursuz yarattığını anlayıp şükrediyoruz inşallah.
Onlardan bir tanesi de AIDS virüsü mesela. AIDS virüsü işte 1980'lerin başından beri işte ortaya çıkmış bir şey ve şu ana kadar da 225 bin civarında insanın ölümüne neden olmuş bir hastalık. Fakat şöyle bir özelliği var bu hastalığın. AIDS virüsü direkt bir insanı öldürmüyor.
Pardon, AIDS virüsünün çıkış yılı çok manidar. 1981 yılında 80'de, çıkıyor. Evet. İlk vaka 1981, Mehdi'nin çıkış yılı. Bu da çok inşallah özel bir durum. Yani inşallah bir bela olarak geldi. Kimlerle yayıldığı da belli tabii.
Alameti olduğu belli inşallah. Evet. Şimdi tabii bu AIDS virüsü çok düşünen bir insan için mucize bir durum. Çünkü AIDS virüsü insanın bağışıklık mekanizmasını öldürüyor, bitiriyor. Yani biz şu anda mesela gün içerisinde olsun yani sürekli olarak zaten mikroplarla iç içe yaşıyoruz. Vücudumuza sürekli virüsler giriyor, mikroplar giriyor. Fakat bizim hasta olmamamızın nedeni bağışıklık mekanizmasının güçlü olması. Mesela güzel besleniyorsa bir insan, moralini yüksek tutarsa ve aynı zamanda da soğuktan korunursa, genel olarak hocamın yanında tabii bunları söylemem biraz değişik oluyor.
Estağfurullah. Zaten doktor hocamın ya yanında. Doktorun bir faydası olsa kendisi hasta olmaz her şeyden önce. Bu çok bilinir bu hakikaten. Mesela belli konuların uzmanı doktorlar oluyor. İşte kalp uzmanı oluyor.
Mide uzmanı.
Beyin uzmanı oluyor. Özellikle bakıyorsunuz çok var böyle bilinen. Yani isim de sayabilirim burada. Mesela mide ameliyatlarını en iyi yapan cerrah oluyor. Mide kanser ameliyatlarını. Mide kanserinden vefat ediyor. Kalp hastalıkları uzmanı dünyaca ünlü oluyor. Mesela Japon Suzuki var. Beyin cerrahı çok ünlü dünya çapında. Beyin tümöründen öldü. Kalp hastalıkları uzmanı oluyor. Kalp hastalığından ölüyor. Bu çok önemlidir yani, evet, böyle ibretliktir. Çünkü bazen bir kısım insanlarda şöyle olabiliyor, böyle sahiplenme, kendinden bilme.
Büyüklenme.
Bu işi oluyor, en iyi ben yaparım, böyle enaniyet konusu oluyor. Allah özellikle o hastalıktan evet yeni de teşhis de koyamıyor. Böyle çok tanınmış bir genel cerrah vardı böyle. Mide kanserine yakalandı. Herkes de tanıdığı bildiği bir isim böyle. Mide kanserine yakalandı, kendi kendine teşhis koyamadı. Arkadaşları diyorlar bir gün hatta böyle midesine ağrılar oluyormuş, o önemsemiyor. Ülser falan gibi böyle gastrit vardır diye. Böyle solgun görüyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar senin yüzün çok solgun. Ne oluyor yani, bir baktırsana kendine, bir kan testi yaptır, bir şey yaptır falan. Onun üzerine yaptırıyor. Aa, bir bakıyorlar mide şu bu falan, her tarafa yayılmış kanser. O en çok enaniyet yaptı. Biraz da böyle etrafına sert davranabilen birisiydi. O çalıştığı hastaneye yattı. Orada vefat etti. Hiç de teşhis yani teşhis konduğunda zaten İbretlik her oldu, tarafa da yayılmıştı böyle Allah'ın dilemesiyle. O hiç öyle değil yani. Zaten bir ilmi olsa insan kendisi hastalanmaz her şeyden önce.
Evet.
Hani bir laf vardır. Kelin merdemi olsa derler, kendi başına sürer derler. Allah tabii, Allah her şeyi yani şifayı da hastalığı da Allah yaratıyor özel olarak yani. Ve bunu da gösteriyor öyle büyüklenme. Hani mesela sırf doktorlukta değil yani, birçok meslek grubunda da olur böyle. Onun enaniyeti oluyor. Hocamızın Adamlık yeni kitabı var aslında. Okumalarını tavsiye ederiz. Değil mi böyle, evet, mesleğin havasına girme. İşte mesela bir yerde film yapımı yönetmeni oluyor. Ona göre kıyafeti, hareketleri, işte bir iki satır yazı yazıyor. Kaşkollar böyle, yok takkeler, bir şeyler kafada falan böyle. Ona göre sakalı, hareketleri, konuşma tarzı, kullandığı jargon.
Takkelerken yani şapka.
Efendim?
Takke derken şapka.
Şapka. Evet. Şapkayı takke mi dedik? Tamam işte neyse. Şapka takke, takke şapka falan o tarz böyle. Yani o olmaması gereken bir şey. Çünkü Müslüman mesela çok düzdür. Kur'an'da Allah'ın istediği tavır onurlu, merhametli, alçak gönüllü. Değil mi? Yeryüzünde böbürlenmeyin diyor. Mesela Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Ne dağ, boyunca dağlara ulaşabilirsin diyor. Ne yaratabilirsin diyor. Allah alçak gönüllü olmayı, temiz olmayı, sanat, estetik, bilim hepsi var yani inşallah Kur'an içerisinde. Şöyle yok mesleğine göre, yok işte kariyerine göre, yok zenginliğine göre. Zengin oluyor adam, onun enaniyeti oluyor. İşte başka türlü oluyor, onun şeyi oluyor, öyle olmaz. Değil mi? Hocam. Müslümanın tavrı tektir. Yani tek kimlikte Müslümanlıktır zaten yani öyle meslek. İnsan yani Allah yolunda, Allah rızası için fikri mücadele yaparken bir mesleği olabilir. Hazreti İsa da marangozluk yapmış o dönemde. Ama asla dinle ilgili bir, yani dinle yapılan tebliğden gelir olmaz. Bu kesinlikle olmaz.
İnşallah.
Allah ücret, sizden ücret istemeyenlere uyun diyor Kur'an'da inşallah. Hatta Peygamberimiz söylüyor, ahir zamanda sahtekarların çıkacağını böyle. Bir dini bir gelir konusu yapacaklarını. Halbuki bu evet. Olacak şey değil. Haram yani öyle din konusu inşallah. Ama başka bir mesleği olabilir. Onun da havasına girme. Ne havasına girecek? Her şeyi Allah yapıyor zaten. Gördük. Adam da 6 saniye basmadan önce, 6 saniye önce beyin harekete geçmiş bile.
Yani her şeyi Allah'ın kontrolünde
zaten. Her şeyi Allah yaratıyor inşallah.
İnşallah biraz önce konuya devam edelim. Şimdi insanın o tarz durumlarda işte iyi beslenmezse, işte vücudunu sıcak tutmazsa veyahut da moral de çok önemli. Moralini iyi tutmazsa, yani böyle sıkıntı yapıp sıkıntıya sokarsa kendini, o zaman bağışıklık mekanizması kırılıyor. Şimdi AIDS virüsünde de bu etkili. Bağışıklık mekanizması bittikten sonra bitiriyor bağışıklık mekanizmasını. Siz şimdi ondan sonra vücuda hangi mikrop girse zaten o hastalıktan kişi vefat ediyor, ölüyor. Yani grip virüsü bile olsa hemen bitiyor. Şimdi burada bir durup düşünmek lazım. Şimdi evrimciler diyorlar ki her şey insanın içindeki organlardan tutun tüm mekanizmalara kadar her şey milyonlarcasına da yavaş gelişmelerle oluşmuştur diyorlar. Şimdi dolayısıyla bu bağışıklık mekanizmasının olmadığı bir dönem olması gerekiyor mutlaka. Çünkü kendinden bağışıklık mekanizması oluşmaz. Onların kendine ait hücreleri var. Beyinle ilgili işte bağlantılı olduğu sistemler var. Bunların bir anda yaratıldığını biz görüyoruz. Eğer evrimcilerin dediği gibi olsaydı her canlı, mesela bağışıklık mekanizması olmayan her canlı adeta AIDS virüsü taşıyan bir canlı gibi olurdu. Hiçbir şekilde bir bağışıklık mekanizması olmazdı. Ve dolayısıyla milyonlarca sene yaşamayı bırakın. Zaten işte hani onlar böyle ilkel doğada yaşıyorlardı falan diyorlardı. Zaten öyle doğada yaşamaya kalksa hemen zaten bir iki günde hayatını kaybeder. Yani çünkü bağışıklık sistemimiz bizim günde mesela 100 tane kanser hücresi oluyor insan vücudunda. O bağışıklık mekanizması vesilesiyle o kanser hücrelerinden biz kurtuluyoruz ve kanser olmuyoruz. Normalde olmasa bağışıklık mekanizması işte zaten o yüzden kansere yakalananlar işte bağışıklık mekanizmasını yüksek tutun diye doktorlar zaten o yüzden öğütte bulunuyor. Böylelikle vücut çok iyi savaşıyor. Her türlü mikroba, virüse karşı çok iyi savaştığı için insan hastalıklara kolay kolay yakalanmıyor. Tabii hocamızın söylediği bir şey var bu konuyla ilgili. Her şeyden önemlisi bir insanın çok samimi iman ediyor olmasıdır. Yani çok samimi iman eden bir insanın morali zaten çok yüksek olur Allah'ın izniyle. Çok canlı, şevkli, heyecanlı olur. Ve hiçbir şekilde içinde bir sıkıntı olmaz. Çünkü Allah ayette kim İslam'dan yüz çevirirse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılarız buyuruyor. Yani böyle göğsü daralıyor, stres yapıyor, içi sıkılıyor, daralıyor. Zaten bağışıklık mekanizması iflas ediyor. Ondan sonra sürekli hasta oluyor. En sonunda tabii her kanser vakası için geçerli değil, bir kısmı da kanser oluyor. Sonra hayatını kaybediyor. Dolayısıyla kişi iman ettiği zaman, tabii bunun için iman edilmez ama iman ettiği zaman Allah bir lütuf olarak son derece sağlıklı bir vücut veriyor inşallah. Hocamızda da zaten en büyük tecellilerinden bir tanesini görüyoruz. Yani hocamız senelerdir, doktor hocam sen daha eski tanıyorsun hocamızı. Yani senelerdir
maşallah.
Son derece dinç, son derece sağlıklı maşallah.
Geçen gün anlattı hocamız, akıl hastanesinde o azılıların arasında evet. Normal demirlere böyle paslı demirlere bir şey kapladım demişti evet. Hocamız. Orada barfiks çalışıyor.
Evet.
Girdiğine göre çıkarken daha güçlü, daha da sağlıklı böyle şeyle çıkıyor. Bir kısım kimseler de çok kızıyorlar tabii öyle görünce, istemedikleri için öyle. Orada çünkü evet. Hocamızı özellikle oraya koymakta bir amaçları vardı böyle bazı kimselerin.
Normalde morali sıfır olur insanın, herhangi bir insan olduğunu farz edelim. Yani sıkıntıya girer, strese girer, hemen hastalıklara yakalanmaya başlar. Hocamız tam tersi, maşallah elhamdülillah, son derece dinç, yani çok daha sağlıklı bir şekilde. Çünkü hocamız demişti, böyle bu tarz şeyler olduğu zaman bana adrenalin gibi geliyor bunlar demişti. Ve daha da dinçleşiyorum, daha da sağlıklı hale geliyorum diye. İşte Müslüman böyle oluyor Allah'ın izniyle. Yani Müslümana ne başına gelse Allah'ın izniyle Allah tarafından yaratıldığı için o ona bir nimet olarak geliyor. Hiçbir şekilde sıkıntıya, üzüntüye kapılmıyor. Ve bu sayede de zaten Allah'ın izniyle çok sağlıklı oluyor. Ve gerçek mümin karakterine baktığımız zaman biz bunu görebiliyoruz. Yoksa mesela hurafe tarzı şeyleri yaşayan insanlar da oluyor. Bir bakıyoruz, bir kısım insanlardan bahsediyorum tabii. Son derece cansız, şevksiz, işte gözleri neredeyse kapalı halde. Ondan sonra yavaş hareketler halinde olduklarını görüyoruz. Yani Müslüman Allah'ın varlığını fark ettikten sonra yani dünyanın en neşeli, en canlı insanı haline geliyor bir anda. Çünkü en önemli şeyi fark ediyor, en önemli konuyu fark ediyor insan. Yani insan dünyanın en önemli konusunu fark edip de sakin olabilir mi? Yani böyle heyecansız, bitkin bir halde olabilir mi? Mümkün değil. Yani öyle olduğu zaman inşallah biz zaten mümin karakterinde o tavrı, o tarzı görüyoruz.
İnşallah. Allah evet, inşallah. Allah bu az önce akıl hastanesinden aynı örnek verildi. Yani Allah'ın mesela Kur'an'daki peygamber kıssalarında inşallah gösterdiği bize bir yol var. Peygamberlerin hayatlarında güzel örnekler vardır diyor Allah, değil mi? Onların elçisinde güzel örnekler vardır diyor. O yaşanan hayatta onların yaşadığı hayat tam bir mümin hayatı olduğundan dolayı insanların bizimle inşallah yaşadığımız hayat ne kadar çok onlara benzerse biz de oradan mümin olduğumuz, yani mümin alametlerini görürüz inşallah. Şimdi delilik iftirası da bir müminlik alameti. Bunu inkarcılar özellikle müminlerin çalışmalarını sekteye uğratmak için özellikle Allah'ın sünneti gereği çağlar boyunca inanan müminlere atmış oldukları bir iftira bu. Yani bu bir müminlik alameti. Mesela bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Birkaç tane ayet var, onları okuyacağım. Yahut onda bir delilik var mı diyorlar. Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır. Ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Demek ki inkarcılara hak geldiği zaman birisi hakla, yani doğruyla. Bak hak doğru, Allah'ın doğru dinine geldiği zaman inkarcılar ona delilik mi var diyorlar. Reaksiyon veriyorlar. Mümine karşı inkarcının reaksiyonu böyle oluyor demek ki. Allah bilen doğrusunu. Diğer ayette Firavun dedi ki şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Hemen delilik suçlamasında bulunuyor.
İlk elçiler tebliğine başladığı zaman oluyor.
Başlangıçta.
Evet. İlk başlangıçta.
Evet. Allah'a karşı yalan mı düzüp uyduruyor? Yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır. Ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedirler. Mesela inkarcılar hemen diyor, kendisinde bir delilik mi var diyor. Bunlar imanı tam net doğru kavrayamamalarından da inşallah kaynaklanıyor. Çünkü inkarcılar sinin yani özünü inşallah, imanın özünü, Allah'ın varlığını kavrayamıyorlar. Çünkü Allah sinirlerin özünde saklı olanı bilendir diyor. O öz de iç de Allah'ın varlığının, değil mi, olduğu bir iman inşallah. O da inkarcılarda olmuyor. Onlar diyor dünya hayatından yani içte olanı değil mi, dışta olanı bilmezler diyor. Yani batınını bilmezler diyor. Ancak görünür, zahir olanı bilirler diyor Allah başka ayette. İnkarcılar imanı tam kavrayamadıklarından dolayı müminlerin yaptığı eylemler, hareketler, onun inanışları ve sözleri bir anlam ihtiva etmiyor inkarcı için. Ve delilik suçlamasıyla bulunuyorlar. Bu tam işte müminin doğru yolda olduğunu belirten, değil mi, göstergelerden bir tanesi.
Çok net kanıt yani maşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de akıl hastanesine kapatılıyor yaptığı tebliğler sırasında. Evet. Hocamız da hatta aynı yaşlarda, 31 yaşında akıl hastanesi dönemi oluyor. Hocamız faaliyetlere başlıyor. Hemen akabinde bu geliyor zaten. Bir söylediği cümleden. Türk milletinlerim, İslam ümmetinlerim dediği için inşallah. Yani gazete başlığını yapıyor bunu, Nazlı Ilıcak. Onun üzerine, yani bir cümle üzerine. Önce 9 ay hücre hapsi, ardından akıl hastanesi. Ama bakıyorlar, akın akın herkes geliyor hocamızın ziyaret etmeye. Onun üzerine 14 A'ya, yani azılı, tedaviye cevap vermeyen, birbirini öldüren ailesini parçalamış olan akıl hastalarının arasına konuyor.
Katil akıl hastaları.
Katil akıl hastalarının. Yani cinayet işliyorlar. Birbirlerini öldürüyor. Zaten 7 kişi öldürülüyor hocamız orada kaldığı dönemde. Evet. 10 ay boyunca orada kaldığı dönem içerisinde 7 kişi birbirini öldürüyor. Öyle bir ortam.
Yani oraya koyulan birisinin ölme olasılığı %100'e yakın.
Ya bakın yani hocamız
%95 bir ihtimalle çok kısa bir süre içerisinde normalde oraya koyulan kişi öldürülmesi gerekiyor yani oradaki akıl hastaları tarafından. Çünkü sürekli olan bir şey orada zaten.
Ne işi var yani bir kere devam eden bir davada oluyor bu. Sonra zaten savcı aynı davanın savcısı bu sözde hiçbir suçu yoktur diyor ve beraat veriliyor. Yani daha mahkeme sonuçlanmamış. Suç tespit edilmemiş. Soruşturma olurken böyle bir şey hukuk tarihinde yok zaten dünyada. O sırada işte böyle bir şey ya söylediği sözden dolayı. Sonra da diyorlar ki aa diyorlar bu sözde bir şey yok. Ve beraat veriyorlar aynı hocamıza. Sahibi, tabii. O arada 9 ay hücre hapsi. Hücre hapsi hem de. O da yani ne alaka hücre hapsi. Ve 10 ay akıl hastanesi ve bunun önemli bir bölümü de azılı akıl hastalarının arasında oluyor. Fakat hocamız hep şunu söylüyor. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu bildiği için, yani kesin bir bilgiyle iman ettiği için, bakın çok önemli bu. Evet. Çok kararlı bir iman bu. Yani bu böyle inşallah çok ilim sahibi, çok mesela peygamberlerde, çok üst, yani İslam alimlerinde görülen böyle tam kararlı bir imanla iman ettiği için hiç etkilemiyor. Çünkü öyle bir iman ki bu, yani kolu kopsa, bacağı kopsa en fazla şehit olurum diyor hocamız mesela inşallah. O da mükemmel bir şey. İstediği bir şey zaten inşallah. Hiçbir şekilde etkilemiyor. Allah'ın yarattığı bildiği için. Hatta demişti hocamız, o ortama girdiğimde etrafa bakıp böyle gülmüştüm diye inşallah. Allah'ın yarattığı mükemmelliğe böyle. İşte orada duvarın sıvaları dökülmüş. İşte orada kenarda oturan biri var. Başını duvara vuruyor veya işte gibi böyle böyle mükemmel bir görüntü yaratmış Allah böyle. Kusursuz.
Korku filmi düzeneği gibi.
Gibi evet inşallah. Hatta gülmüştüm demişti elhamdülillah. Yani bu işte ama çok güzel kararlı sınav. Bir iman yani böyle inşallah. Sevinç yani böyle bir abi. İman ki öyle kararlı bir iman ki hiç acaba demiyor. Ne olursa olsun hiç acaba demiyor. Hep Allah'tan geldiğini biliyor. Hep teslim. Mesela Peygamberimizin maşallah örnek sallallahu aleyhi ve sellem o savaşta bütün etrafı çevriliyor. Yani sahabeyle bağlantısı da kalmıyor. Tek başına etrafı çevirip Peygamberimizi şehit etmek için orada her taraftan saldırıyorlar. Dört bir tarafından. O kadar kararlı bir iman ki orada acaba demiyor. Yani Peygamberimiz tabi haşa tenzih edelim Peygamberimizi ama işte iman böyle oluyor inşallah. Kararlı iman. İmanın makbulü güzel olanı da bu. Yani hiçbir şekilde acaba demiyor. Yani ne kadar zorluk olursa olsun ki Allah kaldırabileceğinizden fazlasını yüklemeyiz diyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemez Allah. Bir şey olduğu zaman o mutlaka insanın kaldırabileceği kadardır. Ama zayıf imandan dolayı orada hani Allah'ın Allah hakkında mesela zannına kapılıyorlar. Kimler? Münafık olanlar ayırıyor Allah o şekilde. O münafık ayetlerinde bildiriliyor. Önden ve arkadan geliyorlar. Münafıklar orada hemen çözülmeye başlıyorlar. Ölüm baygınlığıyla sana baktıklarını görürsün diyor böyle. Bu Allah ve Resulü haşa Allah ve şeytan Allah'a sığınırım. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başkasını vaat etmemiştir diyorlar. Halbuki Müslüman tavrı öyle olmuyor. Kararlı iman. Allah ve Resulü bize bunu vaat etmişti derler diyor inşallah. Zaten Allah onu vaat ediyor.
Andolsun
diyor. Tabii sizi bir parça zorluk, bir parça diyor Allah zorluk, korku, açlık korku, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. Sabır gösterenleri müjdeli. Allah imansızlarla yani münafıklarla iman edenleri bu şekilde ayırıyor inşallah. Zorluk ortamında belli oluyor. İşte hocamızın kaldığı ortamda yani bir insanın için olabilecek en zorlu bir ortam belki. En zorlu ortamlardan da bir tanesi veya işte çok zorlu yani hakikaten ben de gördüm orada. Ama o ne kadar üstün ahlak sahibi olduğunu net kanıtı maşallah. Yani şahit olduk hepimiz orada. Hani oraya şey Nazım Hazretleri de diyor biz bunu kaldıramazdık diyor. Tevazulu çok maşallah. Öyle bir ortam ki hakikaten en sağlıklı insanı bu kadar kararlı imanı olmayan birisini bir dakika koysan, bir saat koysan orada...
Psikolojisi bozulur.
Tabii yani bu, ancak bu kadar kararlı, üstün ahlaklı bir imanla yani böyle kesin bir bilgiyle tam imanlı yani böyle inşallah. Ne olursa olsun hep Allah'tan olduğunu biliyor. Hep teslim. Yani hep sabrediyor. Yani çünkü tahammül değil. Yani biz orada şahit olduk. O sabrı görüyorsun. Neşe içinde karşılıyor hocamız. Hatta oraya gelenleri hocamız teselli ediyor. İki tane Zaman Gazetesi'nin muhabiri geliyor. Var yani bu kayıtlarda var. İsteyen açıp baksın bende de var yani gösteririm bir gün. Yazıyorlar gazeteye diyorlar ki işte gittik. 14 anın o demir kapıları açıldı. Deliler toplandı hemen böyle akıl hastaları geldi. Aa hocamızı gördük böyle Adnan Hoca'yı arkada duruyordu. Bizi görünce gülümsedi gülümseyerek yanımıza geldi diyor. Normal demiş ki ya bu kadar büyütmeyin demiş. Yani büyütecek bir şey yok. Benim rahatım yerinde burada. Öyle bir ortamda. O onları teselli ediyor. Çok etkilenmişler. Evet. Gazeteye de yazmışlar hatta. Yani her giden şahit oluyordu maşallah. Zaten. Akın akın gidiyordu tıp fakültesi öğrenci yani doktorlar. Hemşireler. İşte Yıldırım Aktun'a başhekimdi o zaman. Durdurdu. Yani tamimle. Hiç kimse görüşmeyecek diye böyle.
Etkilendi.
Hiç evet. Herkes. Yani hiç kimse ziyarete gidip avukatları ve işte ailesi hariç. Diye böyle. Çünkü etkileniyor. Tabii etkilenir. O kadar takva görünce sen üstün ahlakını, sabrını, merhametini, sevgisini o ortamda yani böyle. Ya bunu asla taklit edilemez. Çünkü öyle bir ortam ki o yani işte tam ayırıcı ortamı. Kararlı, çok kararlı imanı olanla olmayanların böyle ayrılacağı bir ortam. Orada herkes hayran oluyordu tabii aklına. Yani öyle bir ortamda ne işi var? Ama sahnede. O işte öyle bir tarihi oldu ki hocamızın bütün dünya hayran. Ben şimdi hocamızın adına dünya çapında radyolarla, televizyonlarla röportajımız oluyor. Çok böyle övgü konusu olarak söylüyorlar onu. Ya diyorlar akıl hastanesine mi kapatılmış, psikiyatrik hastaneye mi böyle? O kadar hayran oluyorlar ki hapse mi girdi böyle nedir? Ama böyle anlattırıyorlar. Muazzam bir hayranlığa vesile oluyor.
Maşallah.
Çünkü o nasıl bir dava adamı olduğunu gösteriyor. Daha yeni tebliğe başlar başlamaz hemen bu çıkıyor arkasından. O bitiyor kokain komplosu oluyor. O biterken diğer davalar başlıyor. O biterken operasyon oluyor. O her gün böyle bir mücadele ama nasıl bir mücadele? Boğaz boğaza böyle fikren inşallah. Eze eze galiba söke ne? Söke yani öyle bir Allah bir, yani iman hakikati. Öyle bir zafer verdi ki dünya çapında yani bir kişi başlıyor. Akıl hastaneleri, hapishaneler. Değil mi? Mesela insan öyle bir ortama girdiğinde yanında bir kişi kalmaz. Hocamız diyor ki o arada izin veriyorlar işte akıl hastanesinden çıkmasına. Bir gittim diyor camiye diyor. Oo bir sürü diyor böyle çiçek bahçesi gibi diyor. Katlanarak artmış sayı. Bu bir mucizedir hakikaten. Ya bir kişi kalmaz çünkü akıl hastanesinde olan birinin yanından uzaklaşırlar. Orada sayı katlanarak artıyor. Yani durdurulamayan bir yükseliş var. Akıl hastanesinden çıktığında zaten bütün Türkiye tanıyordu hocamızı. Ben de takip ediyordum o zaman gazetelerde. Bir de herkes neler olup bittiğini az çok kestiriyordu belli bir kesim yani böyle. Orada çünkü yani mesela doktorlar gidiyor şahit oluyor. Dünyanın en akıllı insanı karşında. Akıl hastanesinde yani böyle belli ki bir de söylediği bir tane sözden dolayı. Öyle değil durum yani alakası yok. Bütün Türkiye tanıyor. Yani bu işte bir mucizedir böyle. Üstüne gelindikçe ünü yayılıyor, şanı yayılıyor. Kokain komplosu yapılıyor daha da yayılıyor böyle şanı. Operasyon yapılıyor, bütün dünyaya yayılıyor artık böyle durdurulamıyor yani böyle. Yani Allah öyle bir hayra da döndürüyor ki yani bu çok muazzam bir şey, metafizik bir şey yani böyle. Elhamdülillah. Yani zarar verilemiyor yani böyle Allah'ın koruması altında. Evet. Suikast girişimleri var. Yedi kurşun sıkıyorlar daha karşılama, hoş geldin Adnan Hoca karşılaması. Yani İstanbul'a geliyor, faaliyetlerine başlıyor. Hop yedi kurşunla şey yapılıyor, durdurma. Hiç hocamız diyor, ben diyor. Aksine sabah namazında kapkaranlık yani karanlık daha yeni hava aydınlanmamış daha henüz aydınlanıyor yani böyle hava. Ara sokaklardan gidiyor özellikle camiye ki yani biriyle karşılaşırsa onunla alıp camiye gidiyor. Hadi gelin beni ne yapacaksanız yapın gibi böyle ama görevli. Allah'ın korumasında inayetinde yani bu görevleri var hocamızın. Mesela darbinizmi materyalizmi ezecekmiş, bütün dünya çapında İslam'ın yayılmasına vesile olacakmış. Durdurulamıyor. Ne yapsalar? Olmaz Allah'ın izniyle. O aksine hayra dönüyor yani o yapılanlar. Bu böyle öyle şanı aldı yürüdü ki yani bütün dünya hayran şu anda.
Evet.
Olmasaydı böyle olmazdı. Yani hocamızın tarihinde akıl hastanesi, hapisler, komplolar, davalar olmasaydı dümdüz olsaydı her şey böyle olmazdı. bu muazzam bir hayranlık vesilesi oluyor. Yani bizim de hayranlığımızı arttıran bir şey değil mi? Dava adamı üstün ahlakının net kanıtı olmuş oluyor böyle. Herkese onu görüyor, onu şey ediyor. Çünkü peygamberlerin hayatında da böyle. Allah peygamberimizi 3 defa fiili savaş var. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Hazreti Yusuf'u da hapse atıyorlar. Hapse koyuyorlar. Allah affetsin, hapse atıyorlar değil mi? Hapse yerleştiriyorlar ki atılan bir iftiradan dolayı. O bizim işte hayranlığımıza vesile oluyor. Değil mi inşallah?
Tüm peygamberlerde var zaten. O gözetimimiz altında tutun diye geçiyor ayetlerde de. Yani direkt hapse de konuluyor. Bazı ayetlerde de gözetimimiz altında tutun. Yani göz altına alıyorlar. Mesela peygamber geldiği zaman. Tabii bu bütün müminler için örnek bir tavır. Yani biz çünkü Allah ayetlerinde elçide, peygamberlerde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Peygamberimizde de
evet, inşallah. Bir de bütün deliller aksine masum olduğunu göstermesine rağmen hapse atma görüşü ağır bastı diyor mealen
evet,
ayetinde değil mi?
Hazreti Yusuf kıssasında evet.
Mesela orada hocamız demişti onu, çok ilginç. Gömleği önden yırtılmışsa diyor, kadın suçludur diyor. Yani bir bilir kişi var aslında.
Ters, evet.
Bilir kişiye soruyorlar orada.
Yusuf suçludur.
Arkadan yırtılmışsa diyor, Yusuf haklıdır diyor.
Evet.
Bilir kişi. Yani İlginç olarak orada bir bilir kişi nasıl olduğunu da söylüyor. Ona rağmen Hazreti Yusuf'u hapse atmak ağır basıyor.
Görüşü ağır.
Mesela
basıyor.
Bunun benzeri hocamızın davasında da oldu. Değil mi? Ebru Şimşek diye birini çıkardılar. Yani mahkeme heyeti bilir kişi tayin ediyor. Bilir kişi diyor ki bu ev yıkılmadan diyor o ev yapılamaz diyor. Söylüyor gerekçelerinde. İşte birinde diyor asfalon tavan var diyor. O küçük bir daire olduğu belli zaten o görüntülerdeki.
60-70 metrekare.
Bu ev diyor asfalt değil diyor tabanı diyor bunun.
Tavana kadar.
Dümdüz tavan ve yere kadar diyor cam. O lüks hocamızın kaldığı villa. Yere kadar cam, bu küçük pimapen pencereler. Bu küçük bir apartman dairesi, çok net belli. Orası da lüks villa. Dolayısıyla diyor burası yıkılmadan diyor burası yapılamayacağına göre diyor. O evle bu ev ayrı mekanlar olduğuna göre diyor. Hocamızın bu işte hiçbir ilgisi yoktur yani çok açık bir şekilde. Kaldı ki daha başka deliller de var. Yani psikiyatristler rapor veriyor çok rahat oldukları. Bu arada diyor bu kadar silah tuttular diyor. Yani görüntüde. Böyle orada görüntüde bir şahıs var. İşte gayri ahlaki pazarlık görüntüleri vesaire böyle. Çok net olarak bilirkişi söylüyor bunu. Ama bunun bile seyredilmesi yani bunun izlenmesi bile yıllarca sürdü yani. Hemen mahkeme heyeti yıllar sonra kabul etmiş oldu böyle. Açık yani net. Belli olan bir durum yani böyle inşallah. Bilir kişi. Evet. Hazreti Yusuf kıssasında da öyle. Bilir kişi söylüyor. Delilleri görmelerinin ardından diyor Allah. Hapiste tutmak fikri ağır bastı diyor. Bu işte Allah'ın yarattığı bir ortam olmuş oluyor.
Allah'ın sünneti.
Tabii Allah'ın sünneti inşallah. Yani hak etmediği halde işte zindana atılması suçu yok inşallah. Suç unsuru da yok. Nitekim hocamızın davasında da İşte işkence altında alınan, aldığı tespit edilen, avukat olmadan bir kere ifade alınamaz diyor. Bütün ifadeler geçersiz olmuş oluyor. Onun dışında da başka bir delil olmadığına göre, bunu savcı söylüyor zaten yani davanın savcısı, kimsenin görüşü değil bu. Burada diyor suç unsuru yoktur diyor, beraatine diyor. Nitekim orada iki tane dava halinde çünkü farklı zamanlarda tutuklandı, gözaltına alındığı için şahıslar aynı suç unsurlarından, aynı sevk maddeleriyle, aynı iddialarla dava açılıyor. Yani aynı ama bütün unsurlar aynı. Sevk maddeleri, iddialar, hepsi deliller, güya deliller, hepsi aynı iki mahkemede de. Birinde beraat veriliyor, birinde hüküm veriliyor.
Evet, bu mesela başka ayette sözünü kestim Oktay Hocam. Sizden öncekilerin başlarına gelenler, sizlerin başına gelmeden hemen cennete girebileceğinizi mi sandınız diyor Allah ayette. Bizden öncekileri yaşamış müminlerin, Allah'ın güzel elçilerinin, peygamberlerinin yaşadığı durumları Kur'an'da okuduğumuzda onların mesela suçsuz yere eziyet gördüğünü, onların suçsuz yere hapise atıldığını, delilik iftirasında bulunduğu gibi birçok haksız olmasına rağmen, yani oradaki kişiler, delilleri olmamasına rağmen görünürde de Allah'ın taraftarları zaten haklı, zahiren de deliller ışığında haklı olmasına rağmen bu tip bir uygulamaya maruz kaldıklarını görüyoruz. Bu işte bir çile ortamı, değil mi? Bir zorluk ortamı oluşturuyor. Mümini inşallah Allah'a yakınlaştıran, onun imanını inşallah daha da arttıran bir ortam oluşmuş oluyor. Allah metafizik olarak mesela diyor ki, hapse atma görüşü ağır bastı diyor. Allah metafizik olarak o görüşü ağır bastırıyor. Yani onu yapan Allah. Ve o, oradaki mümin kimsenin inşallah, peygamberlerimizin, diğer müminlerin inşallah, imanın daha da artmasına, Allah'a olan tefekkürünün daha da derinleşmesine vesile olan bir amel haline gelmiş oluyor inşallah. Mesela Hazreti Yusuf zindandayken, değil mi? Yusuf medresesi denir mesela. Orada bir uhrevi bir ortam, orada bir derinleşme hali oluyor mesela inşallah. Aynı şekilde hocamızın da, değil mi? Akıl hastanesini ve hapishane durumundan sonra yine kendi söylemleriyle daha böyle bir derinleşme. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin tarifleri gibi daha da bir ilminde ve imanla derinleşme olduğunu görüyoruz. Bu Allah'ın müminleri inşallah dünyadaki bir eğitim sünneti. Müminler bu sayede eğitim oluyorlar. Zorlukla, çileyle inşallah insan nefsi yani eğitiliyor ve imanı ve ilmi daha da derinleşiyor inşallah.
İnşallah. Tabii yani mesela Hazreti Yusuf'un o çileleri olmasa sadece zindan değil. Kuyuya bırakılıyor. Sonra kuyuda bulunuyor. Esir oluyor. Değil mi? O Aziz'in yanında. Ondan sonra iftira atılıyor. Hapse giriyor. 7 yıl. Bunların hepsi bize muazzam bir sevgi duymamıza vesile oluyor.
Öz Peygamber kardeşleri de geldiği zaman orada yine bir de hırsızlık iftirası da atıyorlar mesela. Yusuf da bunu yapmıştı diyorlar. Bir hırsızlık olayı oluyor. Yani hırsızlık olayı olmuyor da Hazreti Yusuf o şekilde gösteriyor. Kendi kardeşini yanına alabilmek için. Oradaki kardeşleri mesela zamanında Yusuf diye bir kardeşi vardı. O da yapmıştı diyorlar.
İnşallah.
Hazreti Yusuf kendi içinden siz daha kötü durumdasınız şu anda diyor. Yani peygamberlerin başına mutlaka sürekli olarak böyle bu tarz iftiralar geliyor. Çünkü küfür, yani küfrü susturmak mümkün değil. Yani o aklına gelen her şeyi söyleyebiliyor. Kafasına göre söyleyebiliyor. Kendilerince düzen kuruyorlar, tuzaklar kuruyorlar, her şey yapıyorlar. Ama en sonunda şöyle bir şey var. Her zaman müminler galip geliyor.
Evet.
Bunu unutmamak çok önemli. Hazreti Yusuf'a ne yaparlarsa yapsınlar en sonunda Mısır'ın başına, hazinelerin başına getirtiyor Allah. Mesela Hazreti Süleyman'a bir bakıyoruz, muazzam bir ihtişam veriyor. Hazreti Zülkarneyn'e bakıyoruz, muazzam bir ihtişam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zorlu seneler geçiriyor ama en sonunda bakın görüyorsunuz şu anda. Yani seneler sonra, 1400 sene sonra her tarafa yayılıyor İslam dini ve şu anda tüm dünyayı kaplıyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz de Hazreti Mehdi devrindeyiz, Hazreti İsa devrindeyiz. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı göreceğiz inşallah ve onların da çok zorluklar yaşadıktan sonra yine Allah'ın dilemesiyle galip geleceğine şahit olacağız. Biz de inşallah öncüleri olarak mücadeleyi yapıyoruz.
Çile çok güzel bir şey. Yani çile olmadan insan olgunlaşmaz zaten. Yani inşallah. Yani ne kadar zorlu o kadar makbul oluyor inşallah. Hatta bunu bir bizim arkadaşlardan biri şahit oluyor. Hocamızla beraber organizenin betonda oturtuyorlar hocamızı. Yani bir hafta boyunca ve kelepçeli olarak. Kelepçe böyle tabii bileklerinde bir böyle biraz hasar meydana getirmiş hocamızın. İşte arkadaşım diyor ki onunla birlikte olan arkadaşımız yani birlikte orada olan. Ben diyor bir hani şey ettim diyor böyle kelepçeyi yani çıkarttırabilir miyim gibi. Hocamız demiş ki ne kadar zorlu o kadar makbul demiş. Böyle çok makbul demiş elhamdülillah.
Maşallah.
Oradayken. Tabii başka şeyler de var yani orada öyle bir zorlu bir ortam. Ama işte kesin iman yani çok kararlı iman böyle oluyor elhamdülillah. Ne olursa olsun hiç zanna kapılmıyor. Halbuki münafık olanlar yani imanı güçlü olmayan, zayıf olanlar orada hemen ayrılıyorlar. Orada Allah hakkında zanna kapıldılar diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hocamız demişti o silsile halinde devam eder böyle. Önce imamla ilgili zanna kapılıyorlar. İşte peygamberimizle ilgili zanna kapılıyorlar. Ayrı zamanda da değil mi? İnşallah Hazreti Mehdi'nin yanında olanlar Hazreti Mehdi ile ilgili zanna kapılıyorlar. Sonra Kur'an'la ilgili, ondan sonra da Allah'la ilgili haşa. Zanna kapılarak böyle ayrılıyor. Allah yollarını ayırıyor inşallah münafıkların. Ama kesin kararlı olanlar, mesela demişti hocamız Hazreti İsa'ya da örnek vermişti. Kur'an'da çok övülen peygamber. Bir kere iman ediyor, tam iman inşallah. Hiç tereddütsüz, katıksız böyle kesin, çok kararlı iman. Gerçek iman Allah hepimize inşallah bunu i̇nşallah. Nasip etsin. Budur yani inşallah. Böyle inşallah. Böyle olur Müslüman. Onlar peygamberler öyleydi veya Hazreti Mehdi'dir öyledir diyemeyiz. Allah çünkü sizin için güzel bir örnek vardır diyor Allah'ın Resulü'nde. Şeytandan Allah'a sığınır. Sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Onun için peygamberler gibi olmayı isteyeceğiz inşallah. Değil mi? Öyle bir imanla tam hiçbir şekilde acaba demeyen bir iman inşallah. Her şeyin Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu, her şeyin zaten Allah bakın diyor ki hiç kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Bu kadar inşallah. Bu kadar. Yani her şey insanın kaldırabileceği kadardır. Allah sonsuz merhamet, sonsuz adalet sahibi, sonsuz şefkat sahibi inşallah.
İnşallah. Programın da sonuna geldik bu arada. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.